3. Herkese merhabalar sevgiler, tottiler, messilerin 295. bölümüne hoş geldiniz. Kendi yazdığımı okuyamayarak başladım podcast'e. Fritz hocam ne habersiniz?
İyiyiz abi. 295 sanki her hafta geri gidiyormuşuz gibi böyle. 297, 296. Niye 300 olmuyor bir türlü ya?
Yani daha 3 bölüm sonra 300 olur zannediyoruz. 2 ay vardı.
Ha, şeyden böyle daha 285 iken oha 300'e çok az kalmış demeye başladık ve oradan sonra ters psikoloji devreye girdi.
Bugün kıyıcı hocamız yok iş yemeğinde. Şey de söyleyelim, açık açık konuşalım, bizim dinleyicilerimiz esas çekirdek kitlemiz. Bizim bir hazırlığımız var kendi kanalımızı kurmaya dair. Arada bazen üçümüz de olmayacağız. Genelde podcast'i sektirmiyoruz ama böyle çok imkansızlığın olduğu dönemlerde iki kişiye düşebiliriz. Bu bölüm olur, belki bir bölüm daha olur, bir daha da olmaz gibime geliyor ama yani bu bir şeyleri boşlamaktan değil, tam tersi daha azimle, daha fazlasını yapmak için çıkılan yemekler, gidilen işler, çalışılan ekstra mesailer oluyor. Onu belirtelim. Onu belirtmezsek yani hep üçümüzü dinlemeye alışık bir dinleyicimiz var. Mazeretimizi sunmazsak yanlış olur. Menümüzü de verelim. Trabzon-Fenerbahçe konuşacağız. Saha dışı soracağım önce. Oranın gidişatına göre saha içinde de notlarım var. Konapaşa Galatasaray'a geçeceğim. Orada da Galatasaray ile ilgili konuşacak bir sürü negatif var. Kasımpaşa ile ilgili bir sürü pozitif var. Sonra Galatasaray ile ilgili de bir sürü pozitif var. Hepsine bakacağız. Sonra Beşiktaş'a çok kısa geçeriz. Aslında Beşiktaş uzun da konuşulabilir. Güzel maç oldu. Sonra Anadolu'dan notlar. Bayağı bir not var burada. Sportsbase'den de aldığımız istatistikler var. Burayı da güzel geçeriz. Fikstüre bayağı süre var. Bakar mıyız bilmiyorum ama sorularınızın hepsini cevaplayacağımızı söyleyebiliriz. Abi hazırsan başlayalım.
Başlayalım abi.
Şimdi abi sağ dışıyla başlıyorum. Benim 3 tane sorum var. Öncelikle podcast'i maçlar bittikten 2 gün sonra yapmak neredeyse. 1 gün sonra, 2 gün sonra yapmak çok büyük avantaj bize.
Çok büyük avantaj.
Benim maç bittikten 15 dakika sonraki fikirlerimle şu anki arasında fark var. 180 derece yok ama 45 derece var. Çünkü tabii, benim aklıma yatmayan, ben maçı baştan izledim bu arada. Çünkü hiçbir şey anlamamıştım. Fenerbahçe bayağı güzel top oynamış bu arada, özellikle ilk 15. 3 tane şey var. 1. Abi bunun organize olmadığına kendimi inandıramıyorum ben. Organizeymiş gibi geliyor bana. Aksi bir fikrim varsa beni inandırabilir misin? Değilse de beraber yani organize. Bir de maça giden bir arkadaşım, mimar bir arkadaşım Trabzonlu. Atılmasın diye uğraşan çok insan oldu. Beceremediler. Pek tanımadığımız insanlar vardı falan dedi. 2. En çok aklıma takılan bu. Maç niye tatil edilmedi? Ben hakemi günahsız görüyordum maç bittiğinde. Tekrar izlediğimde işin %50'si hakemlerde. Yani hakemlik yapabilseymiş hakem, bu maç oynanmazmış zaten. 3. Maç sonu görüntüleri özellikle tribün çekimlerinden de izlediğim zaman abi niye polis yok içeride? Yani 3 tane temel benim net sorum var. Yani memleketin durumu, işte kazanmakla kaybetmek üzerine hayatımızın kurulmuş olması, sadece futbolda değil, siyasette de, ikili ilişkilerde de, maalesef ya erken evlendik, kadın erkek ilişkilerinde de, işveren işçi ilişkilerinde de, her şey bir bilek güreşine döndü. Bazılarını biz bizzat da yaşıyoruz. Kelli felli yaşlı başlı adamlarla, oralara gelmeyeyim de. Hayatta her şey galibiyet mağlubiyet üzerinden tanımlanması. Onları felsefi tarafını konuşuruz. Memleketle ilgili sosyal tarafını konuşuruz da. Abi sahanın içinde 3 tane çok büyük kusur var ve bu soruların yanıtı yok ya. Sence organize miydi'den başlayalım. Diğer sorularımı tekrar soracağım.
Abi başlayalım. Benim takip ettiğim Trabzonsporluların maç oynanırken, maçta bu olaylar yaşanmaya başladığı anda ilk verdikleri tepki buydu. İçeride yani tribünde olan arkadaşlarından duydukları, senin söylediğin şeyin birebir aynısıydı. Daha sonra pazartesi gününün öğlenine kadar da çoğunluk benim önüme düşen, yine o Trabzonluların RT yaptığı Trabzonluların, şehirdeki Trabzonluların da genel fikri buydu. Yani burada tuhaf bir şeyler var, bir şeyler dönüyor ve biz engelleyemedik. Tribündeyken engelleyemedik. Aşağıda da güvenlik engellemedi. Dediğin gibi polis yoktu. O yüzden bu işin organize olup olmaması tarafında benim de hissiyatım, uzaktan gördüğüm kadarıyla, duyduğum, okuduğum, inandığım insanların, güvendiğim insanların söylediği kadarıyla bu. Ama bu işin organize olup olmamasının reel bir önemi var mı? Şu anlamda var. Ülke zaten her zamanki gibi bir kriz halinde. Bu sefer seçimin içinde olduğu bir kriz halinde. Bu seçimin getirdiği sonuçlar var. Bunun o tarafta bir anlamı olabilir. Futbol tarafında şu an bunun organize olup olmamasının bir önemi var mı? Diğer sorduğun iki soru var ya. Diğer sorduğun iki soruya bakarsak bence bunu konuşmanın bu açıdan bir anlamı yok. Bir şehri, yani Trabzon şehrini toptan mahkum etme tarafında anlamlı. Toptan mahkum etmeyelim, edemeyiz zaten. Bunu konuşmaya gerek yok. Ama sonuç olarak organizeydi ya da değildi. Bunun engellenmesi gereken tarafları vardı. Bir, geçeyim mi diğer sorularını abi? Unuttum da bir tanesini.
İkinciyi sorayım hemen abi. Organize mi diye yanıtımız şu. Bizce organizeydi ama ne kadar önemi var diğer sorularına bakalım. İki.
Aynen.
Abi her yerden sadece su değil cisim de yağıyor. Hakemin, oyuncuların, ben özellikle ilk yarı oyuncuları çok iyi niyetli gördüm. Yani bunu kaşıyacak, ne bileyim, her takımdan bir örnek vereyim kimse alınmasın. Fenerbahçe'de Lugano, Galatasaray'da Melo, Beşiktaş'ta Numa, bu tarz bir adam olsaydı bu maçı zaten o taraftarı 45'te indirirdi sahaya. Herkesi çok iyi niyetli gördüm. Kafasına cisim gelenin kafasını kaşıyıp devam ettiğini gördüm. Ama abi hakemin, hakeme yanıcı madde isabet ediyor. Yan hakeme, orta hakem yanına gidemiyor ya. Yani
aynen öyle.
Artık burada bu işi tatil edemeyene de bir şeyler söyleyelim. Halil Umut Meler darp edildi diye Halil Umut Meler'e hiç fatura çıkarılmıyor. Halil Umut Meler'e bir yere kadar fatura çıkarılır zaten. Atıyan'a çıkarılacak da. Ama burada hakemlik hatası var abi. Bu maç nasıl tatil edilmez?
Abi maçın 55. dakikası sanırım, tam 55 falandı. Artık iyice yani saha fiziksel olarak oynanamaz hale geldiği noktalar değil mi? 55. dakikada benim fikrim şuydu. WhatsApp gruplarında da sizlere yazdım. Veya yoğunluk Galatasaraylı arkadaşlarımın olduğu WhatsApp gruplarında da yazdım. Ya bu maçın devam ettiği sürece skoru an 2-0. 55. dakikadan itibaren sportif bir gerçekliği kalmadı abi o maçın. O maç, evet, diyelim ki zaten devam etti de. Devam etti. Neyse ki Fenerbahçe kazandı bak. Neyse ki Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe kazanmasına rağmen bu kadar podcast ilerledikçe konuşacağımız şeyler oldu. Abi devam etmesine rağmen Fenerbahçe değil, golü atan taraf Trabzonspor olsaydı hiçbir anlamı olmayacaktı ve gerçekten sportif bir gerçekliği olmayacaktı bu skor. Bu maç, evet, 55. dakikada tatil edilemez. Tamam. Ama içeri gitmesi gerekiyordu abi. İçeri gitmesi gerekiyordu. Ben Halil Umut Meler'e senin kadar şey değilim. Yani sen ilkesi olarak senin söylediğin %100 doğru. Ama sen de ekledin Atayan'a da, esas sorunu Atayan'da bulurum. Abi o psikolojiden çıkmış bir adamı şov yapar gibi buraya atarsan, o adamın bu maçı en azından yardımcılarının yanına çağırıp içeri gitme ihtimali yok. Yok. Ayrıca maçın sonunda gördüğümüz şeyler de şunu gösterdi ki Halil Umut Meler, şimdi biz ilkesel baktığımızda tamam içeri gitmeliydi diyoruz da, o yumruk olayını yaşamamış olsaydı bile, herhangi bir hakem göndermiş olsaydı bu federasyon, her bugüne kadar hiçbir Süper Lig maçı yönetmemiş, hiçbir bagajı olmayan bir hakem gönderseydi, Collina'yı gönderseydi ya, Collina'yı 20 yaş gençleştirip böyle yapay zekada yeni Collina yaratıp gönderseydi, böyle güvenlik önlemlerinin alındığı bir yerde ve tribünde böyle organize bir durumun olduğu bir yerde, o dört tane hakem içeriye gittiği an bu maçın sonunda yaşadığımızdan büyük olaylar yaşayacaktık. Ben buna eminim. O yüzden ben şu an oturduğum yerden, ya kardeşim o kadar su inmiş nasıl içeri gidiyorum, gitmiyorsun diyemiyorum hakeme. Ama dediğim gibi hiçbir 55'ten sonra herhangi bir sportif gerçekliği kalmadı bu maçın. Allah'tan Fenerbahçe kazandı diyorum yine bak. Allah'tan Fenerbahçe kazandı. Ha sonuçta şimdi küme düşme muhabbetleri falan onda bir anlamı kalmayabilirler de göreceğiz de. En azından yani ya abi şunu yaşadık. Halil Umut Meler'e benim kızdığım taraflar. Abi meşale geldi. Bakmıyorsun meşalenin olduğu tarafa.
Aynen.
Meşaleyi geçtim. 2-2 ya 3-2 idi sanırım. 3-2 olmuştu. Sonlarda o Livakovic'in çenesine isabet eden cismin kesiciliği, şiddeti ya korkunç bir şey. Biz her şeyi çok fazla normalleştirdik ya. Gerçekten bir insanın gözünü çıkartıp yani bir adam sahada kör olabilirdi ve biz hala tuhaf tuhaf şeyleri tartışıyoruz. Artık o an yani adamın yanına gidip hadi hadi toparlan da korner kullanılsın demek falan facia. Şurada kendimize de suç buluyorum abi. Şimdi şey falan konuşuruz. Bu ortam nasıl bu haliye geldiği falan konuşuruz da. Bu su atma meselesi yeniden Türkiye'nin gündemine bu sene girdi. İlk nerelerde girdi abi? Ankara Gücü maçı 1. Ankara Gücü maçında nasıl bu tribün bu saha içine bu kadar düzenli şekilde en azından bir 60-70 dakika müdahale ediyor değil de Kazımcan'ın maçı satıp satmadığını konuşturdunuz. Icardi'nin o tribüne yaptığı hareketi konuşturdunuz. Biz de mesela ya burada demedik. Ya kardeşim nasıl bu kadar su atılıyor? Çünkü Galatasaray maçı kazanmıştı. Neyse dedik geçtik değil mi? Sonra ne oldu abi? Beşiktaş derbisi oldu. Şimdi Fenerbahçeliler diyor ya. Ya kardeşim senle yarışmıyorum etmiyorum. Sen niye bu kadar bu maçı durdurmaya çalışıyorsun? Galatasaraylılar da diyordu ki. Ya bu tribün niye bu kadar su atıyor Galatasaray maçında yani? 30 puan geridesin, bir çekişmemiz yok şu an falan filan. O zaman da o maç sonunda en çok konuşmamız gereken şey belki de o tribünlerde atılan sulardı. Sahaya bu denli müdahaleydi. Hiç konuşmadık. Sen ben de konuşmadık yani. Şu an evet, genel evet spor medyasını söylemiyorum. Ne ben tweet attım, ne sen tweet attın, ne biz burada konuştuk. Biz burada neyi konuştuk? Al-Nusrati nasıl topçu bilmem ne. Yani göstere göstere gelen bir şey vardı. Ve sonucu bu oldu. En son kısma geleyim abi. Ben yani bunu da nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim. Tamam artık hiçbir şeyi... Sen şurada şunu yapmıştın. Sen şu maçında bu olmuştu. Yapmadan konuşamıyoruz. Bu normal şartlarda insanlık hali. Yani suçlu olduğunu bildiğin zaman bile veya haksız olduğunu bildiğin zaman bile muhakkak bir sen de şunu yapmıştığını çıkartıp onu belirtmeden bunu söyleyememek çok doğal bir insanlık hali. Ama yani herkesin elini vicdanını koyup şunu düşünmesi lazım bence. O sahanın ortasında tribünü tahrik etti denen oyuncular 2 hafta önce mesela Galatasaraylı tamamen oyuncuların tribünü tahrik etmesi üzerinden bunu okuyan Galatasaraylılar ya da Trabzonsporlular. Sen rakip bir sahada kazandığın maçın kutlamasını yaşarken ve maç içinde neler neler yaşamışsın kutlamasını yaparken senin oyuncularının üzerine tribünden ister bir kişi İster 10 kişi. Abi burada bir kere zaten çok büyük bir dengesizlik var. O tribünde binlerce insan var. Sen orada teknik ekip, yedekler, o bu 20-25 kişisin. Yani ilk düşüneceğimiz şey ya benim takımımın üzerine tribünden çeşitli insanlar geliyor olsa ve bu insanların saha içine girdiği an benim gözümde hiçbir haklı tarafları kalmıyor. O yeşil saha o futbolcunun abi. O yeşil sahaya girdiğin an her şeyi kabulleniyorsun demektir. O yüzden işte sevinmişler, fazla sevinmişler falan vicdani bir tarafı yok. Sadece şunu ayırıyorum. Yerde artık güvenliğin gelip kontrol altına aldığı adamı kafasına tekme atan Östervöl'de. Sadece onun o tekmesini ayırıyorum. Onun ben dışında
bir iki,
abi...
Bir iki top abi gün içinde izlediğim benim bir iki tane daha var öyle. O sayenin bizim dün görmediğimiz, seninle bakarken görmediğimiz birkaç tane daha videosu var.
Yerde mi abi adam?
Yerde abi. Yerde yanında güvenlikler varken de saldırıyor.
Tamam bak, bu yerde o adamları, meselesi...
Ben böyle bir şeyin içinde kaldım top oynarken. Okul takım maçında. Okul takım değil de sınıflar arası bir maçta. Ben dayak yedim böyle bir şeyin içinde. Ben o say Samuel'in psikolojisini anlıyorum. O adam vandal bir adam değil. O adam gözü dönmüş, can korkusu olan bir adam. Ben o dayaktan yedim. Güvenlik kulübesinin içine kapatıp dövdüler bizi. Öyle söyleyeyim sen. O an o kalabalığa karşı artık senin beynin çalışmaz. Tamamen adrenalin çalışır. Kaçabilecek anda da bazen kaçamazsın. Devam edersin. Çünkü arkadaşların vardır kaçamayan. Bak, yaşamış biri olarak anlatıyorum. Sonra ben cezasını da çektim. Bir daha oynatmadılar beni. Ben dayak yememe rağmen. Dayak atanlar oynadı bir de. Suçlu ben oldum. Bunu anlayabiliyorum ama buna ceza verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Adamı anlıyorum ama ceza kesin verilmeli. Senin dediğin gibi Östervöl'de de o sahinin bir açısını gördüm. Varsa başkasına da.
Yani ben gerçekten görmedim. Zaten çok uğraştım. Hiçbir şey kaçırmadan girelim şu yayına. Çünkü normal bir saha içi pozisyonunda bile artık sen ekranda bir şey izliyorsun. Twitter'a bakmadıysan yandın. Çünkü Twitter'da 700 ayrı açıdan farklı görüntüler çıkıyor, evet. Ve senin söylediğin bir anlamı kalmıyor.
Ama bizimki abi, ilkesel kalsın. Senin dediğinden gidelim. Artık ya ben yani hani üstünde şeyde güvenlikler çok olan yerdeki adama vurma hakikaten.
Ya onda şu yüzden hassasım. Şimdi Halil Umut Meler'in yumruk yediği görüntüde gelip arkadan yere devrilmiş hakeme tekme atan adam var ya.
Hı hı.
Mesela onda kimse bir taraf olmadığı için herkes en çok o yerdeki adama tekme atan adama yüklenmişti. Ya kardeşim, düşmüş zaten. Etrafında başında bir sürü kişi var. Korunmasız bir adama niye tekme atıyorsun? Ne yaparsa yapsın şeklinde. Onda uzlaşmıştık hayret. Bu sefer kimse uzlaşamayacak bunda. Ama ben sadece Östervöl'deninkini gördüm. O yüzden yerde güvenliğin zapt ettiği, artık sana bir zararı dokunmayacak durumdaki adama tekme atan adam cezalandırılmalı. O ayrı. Ama onun dışında yani o tahrik, bu tahrik, o tahrik, bu tahrik. Yani bir noktada şeye başlaması lazım bu ülkenin. Yani çok fazla o taraflara girmek, oralardan örnek vermek istemiyorum ama yani hayatın, gerçek hayatta olup biten şeylerde de birçok şey tahrik indirimiyle alması gerekeninden çok daha düşük ceza alarak normalleştiriliyor ya abi, sahaya atlayamaz taraftar. Yani bunun bir yerden başlaması lazım. Atlayamaz abi bunun. Yok yani bir karşılığı yok. Onu yapmış, bunu yapmış. Kenarda Mert Hakan şunu yapmış. İrfan Can, Eğri Bayat bunu yapmış. Abi çünkü bak, yaşayacağız yani. Şunu yaşayacağız. Bu takımların hepsi diğer statlara maç yapmaya devam edecek. Maç yapmaya gitmeye devam edecek. Bak bu iş nereden geldiğini anlattım. Ankara Gücü maçındaki sular, Ankara Gücü Galatasaray maçındaki sular, Beşiktaş maçındaki sular, buradaki sular. Bir karşılığı olmadıkça, bir cezası olmadıkça bu hareketlerin, ama ciddiye alınır bir cezası olmadıkça bu devam edecek. O yüzden yarın Trabzonlu futbolcuların da başka bir statta, ya ben maç yapmaya geldim, bana saldıran olur mu korkusu yaşamadan maça çıkabilmesi için Galatasaraylı futbolcuların da, Beşiktaşlı futbolcuların da sadece maç yapmak için bir yere gidebilmeleri ve bu korkuyu yaşamadan oynayabilmeleri için o tahrik etti, bu tahrik ettiye bakmadan çok ağır bir ceza gelmesi lazım. Ha, gelirse düzelecek mi, düzelmeyecek, o ayrı. Ama sen azından bu iradeyi göstermiş olursun. Yoksa yani gidiyor abi, haftalarda söylüyoruz, ben ya kendimi yırtıyorum ya, bir kendi takımımızı koyalım herhangi bir olayda. Aynı şeyi kendi takımımız yaşadığında nasıl bir tepki veririm? Şimdi nasıl tepki veririm? Buna hep şey deniyor. Ama onlar da şunu yapmıştı, onlar da bunu yapmıştı. Abi yani artık hani eskiden söylesen romantiklik falan olurdu da şu an bence öyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız ki bir barış süreci lazım bu ülke futboluna. Hı. Ve barış süreçleri de ilk hani bunun bir İrlanda ile İngiltere arasında ki barışın nasıl sağlandığı konulu bir film vardır. Orada ilk şey ya birbirinize söyleyin geçmiş hatalarını ama bunu birbirinizle konuşmak için bir engel olmaktan çıkararak. Fenerbahçeli de söylesin Galatasaray'ın yaptığını düşündüğü kötülükleri. Galatasaraylı da söylesin. Trabzon'u da söylesin. Beşiktaşlı da söylesin. Ama oturup bence bu özellikle umarım dijital medya, ana akım medya, televizyonlar falan spor basının önce bir araya gelmesi lazım. Bu işin çok önemli kısmı da buradan başlıyor. Yani şu an mesela itidalli tweetler atsan alacağı fav sayısı vuralım öldürelim diye tweet atanların veya bunlar zaten şöyle camia, bunlar zaten böyle camia diye tweet atanlardan 1000 kat düşük olacaktır. Bu ortamda elini taşın altına koyması gerekenler Twitter'da etkileşim kovalayanlar değil. Bence bu işten ekmek yiyen özellikle abilerimiz diyeyim. Yani spor medyasını yönetenler. Yani bir yerden bir konuşmaya başlamak lazım tekrar. Bu işin sonu çünkü şimdiden buralara gittiyse bundan sonra daha da kötü yerlere gidecek demektir.
Oraya ben de gireyim abi. Bir, bizim kıyıcı Koray Fritz'in en büyük hatası herkes abi dememiz. Hiç abilik yok. Cami. Yani dijital spor medyasında da konvansiyonelde de çok abi diyeceğimiz saygınlıkta yönetici adam yok. 2 artı 2, 4. Bizim de yaşımız 40. İkincisi, ben yapılan hatası yüzüne vuruldu diye üzülen görmedim. Sinirlenen gördüm. Sen Tümer Metin'in 4 dakikalık tiradını gördün mü?
Keşke görmeseydim.
Şimdi Tümer Metin maç izlemez. İzler mi Tümer Metin? Haftada 10 maç izler mi? Haftada 10 yerde konuşur. Tümer Metin efsane bir futbolcudur. Ama yani futbol efsanedir. Tümer Metin sahanın içinden gelmiştir. O sahada küfür yemiştir de, sahada küfür etmiştir de. Tümer Metin Pendik maçından sonra şunu Trabzon'da yap da görelim demesi dememesi gereken ilk adamdır. Tümer Metin bunu diyebilir. Biz de dememiz gereken şeyler dedik. Bazen insanlara yüzüne dedik, der demel de özür diledi. Hayatta var. Yani sadece futbol konuşurken değil. Eşine, dostuna da yanlış bir şey söylersin. Beşer, şaşar, çok konuşan, çok hata yapar. Tümer Metin'in ya herkes hata yapabilir. Hatalı, lafın şehvetine kapılarak ki aslında onların mesleği lafın şehvetine kapılmak. Reaksiyon yayıncısı onlar. Çıkıp ertesi gün gel şunu taktik analizini yap diye kimse sormuyor. Efsane futbolcuların çoğuna. Maçtan hemen sonra yayın alıyor. Düzgün bir özür bile dilemeyip he ya benim yüzümden oldu. Ya beyler aklınızı başınıza devşirin tarzı bir şey görür mü? Tiksindim ben. İbrahim Üzülmez, teknik direktör. Ekmek yiyor değil, pasta yiyor. Bir yorum görmedim. Trabzon'da bunu yapamazsın diyen bir sürü yorumcu. Yüzünün kızardığını görmedim. Maalesef hepsini izledim ya. Maalesef izledim de demeyeyim, dinledim. Maalesef bugün onlarla çalıştım. En kötü mesaim. Bir tane düzgün özür yok. Maç sonu yayınların hepsi iyiydi. Bak voley iyiydi, Nati iyiydi. Önder Hoca ile Metin Hoca konuşuyordu işte. Nihat Kahveci zaten bu işlerin bir yere kadar içine giren. Maç sonu yayınları ilk defa iyiydi. Ama o yorumları yapanlar, o lafın şehvetine kapılanlar inadına kötüydü. Buraya odun taşıyanlar inadına kötüydü. Çünkü şunu öğrenmişler. Odun taşımak bitmez. Çünkü hep yanıyor ya orası. O odun taşımak bitmez. O odun taşımak beni hep gündemde tutar. Ve ellerindeki odunu 10 dakika bile indirmemişler. Taşımaya devam etmişler. Dolayısıyla spor medyasından bir beklentim var mı? En az beklentim olan. Yabancı TFF başkanı, yabancı hakem, sıfır yer sahada sınırsız yabancı istiyoruz ya. 5 tane adamı ikna edip de yabancı yorumcu getirtebilir misin bakalım buraya? Esas gereken yabancı yorumcu. Ama memlekette öyle bir durum var ki burayı yorumlamaya tenezzül eden yok. İngilizce tweet atan, sanki Türkiye'de hiç yaşamamış taklidi yapan çok zeki abilerimiz var. Başka kimse yok. Berbat bir durumda hepsi. Buradan şeye geleceğim. Şimdi ülkenin şiddet problemi TFF'nin problemi değil. Ülkenin şiddet problemi sosyal bir problem. Dolayısıyla şöyle bir federasyon başkanı gelsin. Bu federasyonun başkanı çözülecek bir dert olmadığını diyorum. Ama Allah belamı versin bu federasyon başkanı gitmeli abi. Hakem ataması, bu işin güvenliği. Ya Trabzon Fenerbahçe maçına gitmeyecek federasyon nereye gidecek? Yerel seçim atmosferi, millet zaten orucu yeni açmış. Ligin en gergin dönemi, milli aradan hemen önce senin orada olman gerekmiyor mu? Sen nerede olacaksın burada olmayıp da? Yani neyi, neden diyor? Neden bir elini herhangi bir taşı ya UEFA başkanı geliyor bizim federasyon başkanımız görüşmüyor ya. Yani artık bu adamı görevde tutan, tutma ihtimali olan ya her neyse artık alalım görevden ya hala bunu alamamak, hala bundan bu adamdan kurtulamamak. Süper Kupa maçı oynanmıyor. Adamın sorumluluğu yok. Hakem yumruklanıyor, adamın sorumluluğu yok. Hiç, futbolcular, ya ben UFC kartı izledim, ben bu maçtaki uçan tekmeleri, ben bu maçtaki yumruk kombinasyonları da görmedim. Sporcu taraftar kavgası izliyoruz, shit show. Adamın sorumluluğu yok, adam çıkıyor iki satır konuşuyor. Adalet Bakanı'yla Fenerbahçe kapışıyor, bu adamın sorumluluğu yok. Süper Lig'de. Bakın diğer liglerdeki ceza sevkleri yapıldı. Süper Lig'in yapılmadı. Sevk etmeye cesareti yok. Bu adamı yollayın ya. Sorunun çözümü bu adam değil. Ama sorunların en büyüğü bu adam. Bu adam olma, bu adamsız. Başka bir vasat adamlı bu kavga yaşanmayabilir miydi abi? Bence yaşanmayabilirdi. Bundan kurtulalım ya.
İmzamı atarım abi yani. Problemlerin sebebi bu adam değil. Problemleri bu adama bağlamak çözümsüzlük olur. Yani federasyon başkanı gitsin, MHK bir tur daha değişsin, şöyle olsun, böyle olsun falan filan. Hiçbir şey değişmeyecek. O ayrı. Ama bu adam işini çok mu kötü yapıyor? Çok kötü yapıyor. Bir an önce gitmesi lazım. Şimdi işi getirelim başka tarafa abi, bütün bunların dışında. Galatasaray Kasımpaşa maçı. Galatasaray Kasımpaşa maçında enteresan bir tribün olayı oluyor. Enteresan bir tavır takınılıyor ve Kasımpaşa dışındaki taraftarlara pastolik açılıyor. Bunun dışında da şöyle bir şey oluyor. Galatasaray'ın kurucu başkanını, Galatasaray'ın değil Türk futbolunun efsanesini, Türk futbolu diye bir şey varsa bunun bir numaralı sorumlularından birini, belki de birincisini, iğrenç bir terör örgütünün yöneticisiyle, lideriyle eş tutup organize, bak organize bir tezahürat başlıyor. Ve bu devam ediyor. Bu durmuyor, bu devam ediyor. Şimdi bu tip iğrenç tezahüratları, işte Ali Sami Yen'e, Süleyman Seba'ya, bazı taraftar grupları yapar ama onlar bilirsin abi, gözünde canlandı mı böyle 30 kişidir.
Evet, evet.
Bir tribünde 30 kişi bağırır bunları, bu iğrençlikleri. Asla hiçbir tribünün büyük bölümü hiçbir statta o seviye iğrenç tezahüratlara eşlik etmez. Burada ilk kez şunu gördük. Bayağı çok geniş bir kitle. Normalde Kasımpaşa taraftarının olması gereken yerdeki epey geniş bir kitle bu iğrençliği yapıyor. Bunu kim organize ediyor abi? Bu nasıl organize ediliyor? Şimdi Fenerbahçe Trabzon maçında yaşadıklarında bence Österwölde'nin tekmesi hariç o sahinin de söyledin sen, yerde yatan adama vurmaları hariç, ki bu da cezası bellidir, verir. Kolay kısmı o. Hariç sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Yani şu maçı kaybetseler benim için ilk kez tamam ligin bu sportif gerçekliği yok derdim. Çünkü 2-0'dan sonra oynanmaması gereken bir maç oynanmış ve Fenerbahçe kaybetmiş olurdu. Şeye falan girmiyorum. Fener'in attığı golde faul var. Bunlar saha içi problemleridir. Bunlar saha içi şeyleridir. Ben saha dışı bir şeyden bahsediyorum. Ama abi bu maçtan 4 gün önce mi, 5 gün önce mi, kaç gün önceyse bu ülkenin gördüğü en kötü kulüp başkanı. Hiç tartışmasız bak bu. Hiç tartışmasız. Bu ülkenin gördüğü en başarısız kulüp başkanı çıktı. Galatasaray'ın yöneticilerine değil, Galatasaray'ın mevcut herhangi bir yöneticisine değil, neredeyse 2 saat Galatasaray'ı terör örgütleriyle eşdeğer tutan konuşmalar yaptı. Seni, beni, kendi halindeki onlarca Galatasaraylıyı bir futbol takımını değil de bir terör örgütünü destekliyor hale getirdi. Şimdi tepeden tırnağa değişmeli her şey. Fenerbahçe'nin o tavrına katılıyorum. Yani kümeden düşüp tepeden tırnağa burası temizlenecekse lig de sizin olsun, her şey sizin olsun tavrına katılıyorum. Ama o tepeden tırnağa değişmesi gereken insanların tepesinde de Ali Koç var abi.
Kesinlikle öyle.
Ali biz Koç bu ülkede neler gördük, neler evet gördük. O günkü gibi bir konuşma. O gün beni ya durup dururken ben kendi halinde hayatım boyunca bir tane suç işlememiş. Bir iki tane borcum vardır. Herhalde 80 milyon Türkiye vatandaşının borcu olmayan vatandaş yoktur. Borcum olur öderim falan. Bir tane suça bulaşmamış adamı bir terör örgütünü destekliyor konumuna getirecek konuşmalar yaptı ve bunu 4 senedir yapıyor. Bunu 4 senedir kesintisiz şekilde yapıyor. Herkes böyle bu sene başladı zannediyor da Ersun yok Yanal'ın canım tam sezon geçirdiği devre arasındaki konuşmalar, basın toplantıları ve bu ortamın bu hale gelmesindeki bir numaralı soru 5 kişi varsa ikincisi değildir. Üçüncüsü değildir, hadi ikincisidir diyeyim. Bence de her şey temizlenmeli. Tepeden tırnağa temizlenip bu lig devam edilmeli. Mesela bu sene artık şampiyon Galatasaray olmuş. Galatasaray şampiyon olacak. Kendine sevinecek. Geri kalan kaç milyon insan vardı. Şaibeli sezon diyecek. Fener şampiyon olacak. Galatasaray diyecek. Artık bunun bir tadı kalmadı. Bu bir rekabet değil. Bu düşmanlık ortamından kim çıkaracaksa, nasıl çıkılacaksa öyle çıkılsın. Ama Ali Koç ve Ali Koç'un yarattığı sosyal medya ortamı, medya ortamı bundan bağımsız değil. Galatasaray'ın da değil medya ortamı olarak. Bir kere iki kulüpte şu troll ordularını bir temizlesin. Türk futbolunun temizleme niyetleri varsa Twitter'daki, YouTube'daki, oradaki, buradaki troll ordularını temizlesin. Ya ben Avrupa programı yapıyorum. Avrupa programında bir anda 10 tane birbirinin aynı yorum atılıyor. Abi temizleyin şu trolleri ya.
Ya biz, yani ben Galatasaraylı olduğumdan söylüyorum. Fenerbahçelisi de aynı. Hatta Beşiktaşlısı da aynı. Biz her gün başkanların para ödediği lavuklara, ismi cismi de yok ha, bilmem kim bilmem kim değil, normal bir nick üzerinden yazan lavuklara, mavi tikli lavuklara tuttuğumuz takıma ispatlar olduk. Her gün tekmil verir olduk. Ulan ben askerliği bedelli yaptım. Ben sana komutanlık yaptırır mıyım kendime? Puşt. Bu puşt sadece o puşta değil. Onu finanse edene de. Ya yöneticiyseniz yöneticilik yapın kardeşim. PR için para alan firmalar var. Biz bazı oyun stüdyolarının PR'ını yapıyoruz. PR denen şey bu değil lan. Siz PR yapmıyorsunuz. Siz bildiği sosyal mafya olmuşsunuz. Böyle saçmalık olur mu? Şükür hayat Twitter'ın içinde değil. Sokağa çıktığın zaman oradaki saçmalık yumağının çok dışında bir hayat var. Hala. Ama
Abi yine
şey,
can derdinde ya. Ekmek
evet
derdinde millet.
abi.
Yani dışarıda tabii ki öyle olacak.
Evet. Ama sen bu saçmalıklara içeride, bu sosyal medyanın içinde izin verdiğin zaman tribünde yaşanan bu tarz organize olayların altyapısını kuruyorsun zaten. Onlara bir, o olaya bir mana kazandırıyorsun. O olay 3 tane, 5 tane hıyar ağasının organize ettiği, topluluğun da katıldığı bir şeyden bir sosyal duruma dönüşüyor. Yani hakkınız var. Ya arkadaşlar, Bankalar Birliği'nin, hepiniz aynı imza yaptınız. İki tane başkan, biz aynı masaya oturmayız diyenler, beIN Sport 100 milyon dolar daha sıkınca bıdış bıdış gittiniz yanına. Beraber aynı masada oturdunuz, ne güzel sırıttınız. Ya siz zenginsiniz. Paraya çok önem vermeseniz zaten zengin olmazsınız. Sizin zayıf noktanız belli, para olmasına rağmen. Siz neyin artistliğindesiniz? Bir kulübü çok sevdiğiniz için ve mali gücünüz, idari gücünüz olduğu için bu onura nail olmuşsunuz. Tadını çıkarsanız lan.
Abi
Abi.
temizlik istiyorlarsa gerçekten bak diğer alanlar zor olabilir. Çok fazla konu başlığı var temizlenecek ve dürüst şekilde temizlik istiyorlarsa benim ilk bakacağım şey bu. Yan yana geleceksiniz bir şekilde. Birbirinizden ne kadar nefret ettiğinizin bir anlamı yok. Şu organize benim bildiğimi siz benden iyi biliyorsunuzdur yani kulüp yöneticileri olarak. Sen kimler senin elinde, kimler öbür tarafın elinde çok iyi biliyorsunuzdur. Ve iklimi yaratan adamların bunlar olduklarını da biliyorsunuzdur. Bu
Evet.
kısma bir tekli düzen vereceksiniz.
100 tane
Buradan
hesap
bir
kapansın
başlangıç olacak.
temizlenir. 100 hesap, 101 değil. 100 hesap kapansın temizlenir tabii.
50'ye de fitim ya. 50'ye de
Aynen.
fitim. Yani.
Aynen. Kendi güç, öbürü de kendi parasıyla yapsın abi.
Yani. Ve abi zenginlik meselesinde de şunu diyeceğim. Ya bu ülkede biz de yaşıyoruz yani. Bu ülkede 2008'leri, 2009'ları, 2010'ları, 2011'leri, 2012'leri, 2013'leri biz de yaşadık. Siz çok zengin olanlar, çok zengin olanlar. Ben 2016 yılına kadar, hadi biraz geriye alayım, 2014 diyeyim. 2014 yılına kadar sizin FETÖ karşıtı olduğunuzu bilmiyordum ya. 2014 yılına kadar çok zenginler bu örgütün tamam o zamanlar örgüt olduğunu bilmiyordunuz diyelim hadi. Sokakta gezen iki insandan birinin bildiği şeyi siz bilmiyordunuz. Bir numaralı sponsoru sizdiniz bu adamların. Şimdi bana FETÖ'cü diyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Ve iki tarafın zenginleri de böyle. Ağzınızı açmıyordunuz ya. 2011'de niye ağzınızı açmıyordunuz? 2010'da niye ağzınızı açmıyordunuz? 2013'te niye sponsor olmaya devam ediyordunuz bu adamlara? Şimdi gerçekten borç dışında bu ülkeyle bir bağı kalmamış borç ödemek dışında %98 nüfusa o FETÖ'cü bu FETÖ'cü üzerinden kendinizi aklıyorsunuz. Bütün kulübe verdiğiniz sportif zararlar falan kulübünüze verdiğiniz zararlar bir kenara gidiyor ve arkanızda hizalanıyor herkes. Vallahi çok güzel dünya.
O yüzden de samimi bir temizleme iddiasına inanmıyorum. Samimi bir temizleme iddiası gerçeğe dönüştükten sonra Süper Lig'deki 20, işte 20 takım var değil mi bu sene? 20 kulübün 17'sinin 16'sının başkanı değişir çünkü.
Abi çok özür dilerim de. Ex bir partinin İstanbul Belediye Başkanı'na yanağını sıktıran adam milyonlarca bir kulübün milyonlarca taraftarına siz beka sorumlusunuz diyen adam bunlar iki farklı adam ama neyi temizleyecek ki bunlar? Gerçekten neyi temizleyecek?
Burada yapılacak şu. Yani bir bu bir sosyal sorundurla başlayanlardan ziyade şu önünüzdeki topu bir düzeltin. Bu devlet büyüklerinden başlar. İşte kolluk kuvvetlerine gider, federasyonda biter, kulüplerde biter. Topu düzeltin. Memleket sorunu memlekete kalsın. Ya bu memleketin bütün sorunları topa bağlanır mı ya?
Tabii canım.
Seçim oluyor, saha karışıyor. Ekonomi kötü, kulüpler karışıyor. Yayın ihaleleri falan. Ya Cumhurbaşkanı'nı göreve çağrılmayan sezon yok ya. Utanmıyor musunuz? 20 tane kelle felli adam, 50 yaş üstü adam. Devlet büyüklerinin bu kadar etrafında dönmeyi utanmıyor musunuz? Ya yönettiğiniz bir tane futbol kulübü ya. Abi izliyoruz belgesellerde falan. Bu futbol kulüplerini yöneten adamlar çok keyif alıyor. Çok rahat yönetiyorlar. Yani 50 bin tane işin biri. 24 yaşında biri almış bir kulübü çocuk. Topu mu bu bilmiyor. Şampiyon yaptı geçen ya. Sunderland'i mi attı? Bir şey yaptı. 24 yaşında lavuk. Orta aç kafa vuramıyor herif. Marsilya'da şeyinde Marsilya'nın sahibinin mi oğluymuş, onun yatırımcısının mı oğluymuş ne? Tribünde büyüdüm diyor. Toptan çok anlamam diyor. Yürüye yürüye kulüp yönetiyor. Ya bunlar böyle sanki 28 saatlik. Ya bir de borcu da bizden alıyorlar ha. Vergi yok.
Tabii ki.
Bankalar Birliği çözüyor. O çözmezse Katar sermayesi 3-5 atıyor.
Yarın
Bütün
başkanlığı
sponsorlar.
bıraktığında kulübe haciz yolluyor.
Evet. Ve Beşiktaş. Beşiktaş'ın sadece kime borcu yokmuş biliyor musun? Eski yöneticilerin.
Abi hadi.
Fulya'da elektrik ödenmiyor. Ahmet Nur Çebi Bey'ine hesaplar ödenmiş.
Abi hadi. Çok kötü yönetsinler ya. Tamam, çok kötü takımlar kursunlar falan filan. Ama şu düşmanlık ikliminden Allah'ını seviyorsa vazgeçsinler. Yani şu iklimi devam ettirmenin yöneticiler hariç hiç kimseye faydası yok. Yani bizi birbirimize düşman etmek, vatan hainliğinin önüne gidenin budur ya.
Evet
Yani
abi.
şu adamların yaptığı işler yüzünden birbirimize Allah'ınızı severseniz ya, Allah'ınızı severseniz ya. Yani hani sen ben bir şekilde bu rüzgara kapılmamayı başarsak yanımızdaki başaramıyor. O başarsa ben başaramıyorum. Belki bugün çok kendime göre aklı selim haldeyim. Öyle bir iklim gelecek ki ben de koronun bir parçası olacağım. Yani yapmayın, etmeyin ya. Şu ülkenin gerçek sorunların önüne geçmesin şu olan bitenler ya.
Sabah. Ya iyi ki bu adamı tanıyorum. Bu adamla iş konuşmak, iş yapmak ne büyük keyif. Böyle genç adamlarla birlikte çalışmaktan çok mutluyum deyip ayrıldığım adamı akşam Twitter'da sessiz aldım. 4 saat sürdü adama
Abi.
olan aşkım. Adamla aramdaki aşk bir Süper Lig maçı sürdü. Ertesi gün Twitter'da sessiz aldığımı unuttum. Yine dudaktan öpüyordum adamı. Çok seviyorum, hayranım herife. Ama
Abi
öyle bir, ama o kutuplaşmanın için öyle bir giriyorsun ki o adam o adamlıktan çıkıyor senin için.
öyle
Halbuki aynı adam.
abi normalde muhabbetini aşırı sevdiğim 5 kişiyi Ali Koç'un açıklamalarından sonra sessize aldım, çünkü günde 5 tane FETÖ Saray tweet'i atıyor adam. Yani demi yani şu da kalmadı, şunu da bırakmadılar insanlarda. Ya tamam, ben işte bu kulübü sevmiyor olabilir mi? Ya benim hayatımda sevdiğim insanlar seviyor bu kulübü. Böyle bir İğrenç tezgaha gelmeyeyim demek kalmadı insanlarda.
Evet.
Ben
Bir
o
de
yüzden ilk kez bu kadar böyle bu iş nereye gidiyor ruh halinde geçiriyorum bu sezonun tamamını.
abi yani bu yaşa geldik mi bilmiyorum da eskiden nefretin bir izzeti nefsi vardı biliyor musun? Bir şeyden tiksiniyorsan o şeyden o tiksindiğin şeyin de hakkını verirdin. Tiksindiğimiz şeylere bak ya. Yani nefretin de bir izzeti nefsi vardı abi. Şimdi her şeyden sürekli bir şeylerden nefret. Dakikada 3 tane şeyden nefret ediyoruz. Twitter'a 3 dakika bakayım 3 ayrı şeyden nefret edeyim. Eskiden bir izzeti nefsi vardı. Eskiden Fenerbahçe nefret edilir bir obje değildi bana. Fenerbahçe iyi bir rakipti. Benim için hala öyle. Ama benim o kalmadı. Bak sektör, artık bir sektörün içindeyiz. Sektörün içinde de çok kalmadı ha. Galatasaraylılık kadar Fenerbahçe nefreti üzerinden kendini tanımlayan adama marjinal derdik. Şimdi norm oldu.
Öyle maalesef o savaşı kaybettik ya. O savaşı kaybettik. Bundan sonra ne kadar toparlanabilir onu göreceğiz.
Ay içini konuşuyormuş gibi yapalım mı?
Abi saha içi yani 55. dakika itibariyle ben oh diyordum, bana süper podcast çıktı. Çünkü ben biliyorsun yıllardır bu podcast'te en büyük iddiam şu. Abdullah Avcı iyi bir büyük takım hoca, yani büyük maç hocası değil. Abdullah Avcı kazandığı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını hep kötü oynayan takım olarak kazandı. İyi oynadığı maçta da mesela Kadıköy'deki Fenerbahçe Trabzon maçı. Evet, plan doğruydu ama çok basit bir plandı. Yani o Abdullah Avcı'nın başarısından çok İsmail Kartal'ın başarısızlığıydı o plana 90 dakika boyunca yenilmiş olmak. Bu iddiamın kanıtlandığı bir maç oldu diye çok içim kıpır kıpırdı. Bak dediğim çıktı diye. Ama işte hayatımda herhalde ilk defa 55'ten sonrasında Fenerbahçe'nin bir maçta puan kaybetmemesini istedim. Çok daha sağlıksız bir lige dönüşeceğini düşündüğüm için. Ama sonra öyle şeyler oldu ki onun da bir anlamı kalmadı. İstersen
Aynısını
geçelim de bakalım.
senin dediğin şeyi izledin mi? Volley'nin maç sonunu.
Yok abi, hiç
Metin Tekin de
izlemedim.
aynısını. Öyle
Evet.
zamanda elinde meşale olan adam, Fenerbahçe'nin ön liberosunun elinde meşale varken duran top kullanılıyordu falan. O an umarım Fenerbahçe kazanır dedim. İlk hayatımda ilk defa dedim Metin Tekin.
Metin Hoca benden çok demiştir ama ya. Yani Fener'in kazanmasını istediği maç daha fazla olmuştur onun.
E tabii yani Galatasaray'la kapışırken, Galatasaray Fener'le oynarken demiştir de öyle bir pozisyonda dememiş herhalde. Sahanın içine giremeyeceğim de sahanın hemen sonuna gireyim. Abdullah Avcı'yla yani Abdullah Avcı takımlarıyla arası en iyi olan bendim. Bir daha suratına bakmam o maç sonu açıklamalarından sonra. Hepiniz Türk futboluna ayar vermeyi, taraftara ayar vermeyi, topçuya, Rayan Baniya'ya verdiği ayarın onda birini taraftara veremedi. O zaman bana verme abi. Bu kadar mı çok, bu kadar mı ihtiyaç? Bunlar neyin taksidini ödüyor ya? Bunları kim ne borca sokuyor abi? Ne alıyor bu adamlar? Bu ne? Yani şu sahada atılan şeyler olmasa ben bu maçı döndürürdüm demeye bile cesaret ettiremeyecek borç ne? Almanya abi onu. Onsuz yaşanır lan.
Yani abi bilmiyorum ki. Mesela biliyorsun ben bir süredir ev arıyorum. Ama bir türlü param yetmiyor o eve çıkmaya. Mesela ben bugünkü programda şu an konuştuklarımızda tamamen şey yapsam mesela. Tamamen Galatasaraylılık üzerine ilerlesem. Çünkü şu an esas paranın kazanıldığı yer bir tarafı net şekilde en büyük hataları yaptığı zaman bile o taraftan olmak ya. Muhtemelen daha güzel bir kariyer planı olurdu. Ya da tersini yapsam, inanılmaz bir Fenerbahçe'ye yanlasam mesela, Ali Koç'u hakkında söylediklerimi söylemesem, o tarafa yanlasam yine biraz mantıklı olurdu. Ama ben yine kendimi tutamıyorum. İçimdekini söylüyorum. Bir tane 25 bin lira kirayı verip bir eve çıkamadığım halde. Ama dediğin gibi yani dünyaları kazanmış bu adamlar da öyle enteresan bir filtre var. Kendileri bilir abi. Kendileri da bize büyük
Aynen.
futbol düşünürü şekil herkesin
Aynen abi.
kendi dertleri var. O dertleri işte vardır yani diyelim bir şeyle gelip de sonra de şeyini yapmasınlar. Yani bu
Şey güzel
arada
söyledin ama. Belki de sen dedin ya bak içimden geleni söylüyorum. Belki yoktur biliyor musun?
o da olabilir
Belki
abi.
boştur
Bir
içleri.
noktadan sonra. Bir noktadan sonra. Bilmiyorum. Ama yani hani benim sinirimi bozan gerçekten şu ya. Böyle uzun neler kurarak yayın yapmak zorunda kaldığımızda kendime çok sinir oluyorum. Çünkü
Ben utanıyorum.
abi yani
Koray'dan
noktadan sonra çok büyük laflar etmek zorunda kalıyoruz ve istemiyorum yani büyük laf çünkü sen şey olarak dedin. Bunu yapsak yani. reaksiyon yayını olsaydı o zaman düşündüklerim farklıydı. Fikirlerimiz değişebilir, fikirlerimiz yanlış olabilir. Şeyleri çok büyük doğrular gibi konuşuyor olabiliriz. Bu insan olmanın getirisi, sonucu bu. Ama bunları konuşmak zorunda kalmak, yani Abdullah Avcı'nın İsmail Kartal'ın ex planına nasıl bir cevap verdiğini konuşmak için bunları konuşup da çok kendi hayatındaki her şeyi doğru yapan insanlar gibi büyük laflar etmek, dediğin gibi utandırmak çok önemli kelime. Şu an mesela duygu birikimiyle konuşup o duygu birikimi biraz sönümlendiği an insan tuhaf bir ruh haline giriyor. Yine söyleyeceğim yani. Yanlış laf ettiysek kusura bakmasınlar.
Aynen. Sürçülisan ettiysek harbiden affola. Çünkü yani böyle durumlarda biz ruhumuzu kutuyoruz. Çok fazla, hatta biraz bu bölümde biraz fazla duraklayarak konuştuk. Yine lafımız bir yere gitmesin diye de dikkat ettik. Ama yani sonuçta ruhumuzu kusuyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Ama etmedik gibi. Etmeyiz de. Bunlar bizim, yani biz hata yapsak bile sağlık olsunluk konular. Geçeyim mi Paşa Galatasaray'a?
Geçelim abi, hani saha dışını zaten öbür tarafta söyledik, tribünde olanları. Hı-hı. Saha içi Galatasaray'ın en kötü maçı mıydı bu sezonki?
Öyle sorayım sana. Paşa Galatasaray'a ters rakip. Neden? Bir, dikine giden çok oyuncusu var, atlet. Yani senin takım boyunu uzatır. Galatasaray yakın oynayıp pres yaparak bir pres futbolu oynuyor, bir. İki, Galatasaray'ın topsuz pres oyunu o kadar iyi ki ligin üstüne, Galatasaray'ın toplu oyunda ufak bir zafiyeti var bu sene. Yani görüyoruz, Galatasaray gibi baskı yapan takımlar zorluk çıkardı. Sparta çıkardı, Kopenhag çıkardı, Kasımpaşa çıkardı. Bence arenada o maç oynanırsa, Fenerbahçe böyle bir plan kurmaya cesaret ederse Fener çıkaracak. Antalya çıkardı. Galatasaray önde basan takımlara karşı topla çok çok uçup kaçamıyor bu sene. Bunlar önde basıyor. Atlet takım. Zemin kuru, maç öğlen. Topçuların önemli bir kısmı oruç moruç işleri var. Rakip ters. Üstüne Galatasaray da kötüydü. Üstüne 78'de geri düştü. Abi buradan nasıl böyle bir şampiyonluk galibiyeti çıktı ya?
Ha, olumsuz tarafları konuşmayayım diye hemen 78'e ışınladın beni.
Sen olumsuzları aç, sonra 78'den sonrasıyla ilgili iki sorum daha var.
Abi benim kendim tam net ifade edemediğim sanırım, yanlış anlaşılan Beşiktaş maçındaki oyun üzerindeki eleştirilerim aslında tam olarak buydu. Tam olarak buydu. Çünkü Galatasaray kendini çok fazla fiziksel oyun üzerinden ifade etmeye hapsetti. Galatasaray fiziksel olarak üstün gelemedi. Hem önde baskı planının tam karşılığını skor olarak alamadı, hızlı şekilde alamadı. Hem de rakip kendisini çıkarmadığında buna karşılık verecek net planları olmadığı için Beşiktaş maçında özellikle belirttim ki bunu yapabilen takımlar sürpriz şekilde Galatasaray'dan puan alabilir. Yani oradaki görüntü oydu. Prag maçlarıyla üst üste koyup Beşiktaş maçında koyduğum zaman, hatta Karagümrük maçında, o maç Karagümrük'ün fiziksel olarak çok üstün olduğu bir maç değildi ama Galatasaray fiziksel olarak o maç çok yorgundu. Galatasaray tamamen fizik üzerine oynamaya devam ederse, buralardan plan, yeni bir plan çıkarmazsa bir arıza yaşanacak belli diyordum ki benim aklıma en son gelen takımdı Kasımpaşa o açıdan. Çünkü Kasımpaşa genelde bunları böyle bu fiziksel oyunu 20-25 dakikalarda oynayabilen bir takım. İşte bir yarının bir 20-25'i, bir de öbür yarının sonlarında bir 10-15 atabilen bir takım. Bu maçta neredeyse 90'a yakın yaptılar. Hatta 10 kişi kaldıktan sonra da yapmaya devam ettiler ve Galatasaray maçın tamamında şunu yaptı. Muslera, Nelson, Berkan, Muslera, Barış. Abi,
sağ olun sıkışlar.
Tutmuyor yani. Yasin genç çocuk, zaten sezonun oyuncularından biri. Barış, Alper o üstünlüğü kuramıyor işte yani. Çünkü sen Galatasaray'ı fiziksel olarak üstünlüğü kurması sağlayan şey, ayrıca tabii ki orada da bir organizasyon istiyor fiziksel oyun oynayabilme için. Sahaya iyi yayılmasıydı. Senden iyi yayılıyor adamlar. Sen atıyorsun, Barış üstünlük kurup o topu alsa bile ilk pası çıkaracağı adamın başında adam var. Gökhan Gül inanılmaz bir maç çıkarıyor. Adamların
Muhteşem
önünde oynuyor.
oynadı herif ya.
Her yeri kapatıyor. Abi bul artık bir şey. Bul yani. 5 tane pası Galatasaray net şekilde yaptığı zaman artık sol açığı olur, sağ açığı olur, sol beki olur, sağ beki olur. Bir oyuncu rakibin 3. bölgesinde en azından orta yapabilecek, en azından yerden kesebilecek falan bir konuma gelmesi lazım. Bunlar olmuyor. Galatasaray pas yaptıkça, pas sayısı arttıkça Muslera'ya dönüyor. Muslera Barış'a dönüyor. Hani bundan sonra değişir mi bilmiyorum ama çok maç oldu artık. Çok çok fazla maç oldu. Tamam, ligde bu fiziksel kaliteyi kuracak çok takım yok da adam bir maçlığına çıkarabilir. Yani işte Alanya'ya gideceksin. Bir maçlığına çıkarabilir. Fenerbahçe'ye karşı çıkardı fiziksel olarak o direnci. Bunu çıkardığında Galatasaray'ın artık bir ekstra artması lazım. Bu işte gidiyor sanki Okan Hoca'ya genel bir eleştiri yapıyormuşum gibi. Hayır, bu maçların özelinde yaptığım bir eleştiri. Yoksa hocanın haliyle hala işte Berkan Kutlu'yla çıkmak zorunda kaldığı bir durumda, Kaan'a bir şey olduğu zaman Barış'ı oraya çekmek zorunda kaldığı durumla değişen bir şey yok.
Senin dediğini şöyle doğruladı abi bu maç. Maçı alan herkesin ilk özelliği yetenek.
Aynen. Doğru.
Ayağında top olsa da izlesem. Zaha. Ulan şiir gibi top atıyor. Bak pezevenk diyordum ki pezevenk diyordum diyerek pezevenk demiş oldum kusura bakmasın. Ulan ayağına top alsa da izlesem. Şu topu atsa da izlesem. Hakim Ziyech. Ya ne kadar zarif bir santrfor. Mauro Icardi. Yani bunlar aldı sazı ele. Biraz şey, bu çok minör bir dert bence. Önde basan takımlara karşı topla biraz daha yumuşak olabilmeli Galatasaray. Okan Buruk 10 üzerinden 9'luk iş çıkarıyor. 10 üzerinden 9'luk hoca ben 36 yaşındayım. 3 sezon gördüm. 2 üçü de Fatih Terim hatta ya. 2 Fatih Terim bir yere gördüm. Bak hocada bile 2 sezon gördüm. 10 üzerinden 9'luk inanılmaz bir dönem geçiriyor diyeyim. 2 sezonu alır. Ama burada Galatasaray'ın bir tık daha ileri atması lazım. Burada Abdülkerim'in yokluğu çok etkiliyor bence. Çünkü
Etkiliyor abi, doğru.
Berkan zaten son adam olmadığında arkasında iki stoper olduğunda da bu pas işini çözemedi ki. Burada topla çıkarken çünkü yanında da Nelson oynuyor. Nelson Galatasaray'ın ayağı en kötü stoperi. Hocanın derdini anlayabiliyorum. Ama yani bu ikili oynamadığında da bu bir problemdi. Orada da gerçi biraz fizik de düşüktü. Yani biraz şey yapabilmek ya biraz da hani hocanın tarafından da bakmaya çalışıyorum da ama Galatasaray'ın daha iyi bir toplu oyuna ihtiyacı vardan şey geleyim. Kerem Aktürkoğlu benim en sevdiğim yerli oyuncu olabilir Galatasaray'da. Kaptanlığıyla, saha içinde yaptıklarıyla, cüretiyle, topa vuruşuyla, kısa çalımlarıyla. Ama sanki milli ara sonrası yarı sahaya kaptıracak gibi abi. İki sebepten bir, Galatasaray'da topu vücuduna atıp da topu tutabilecek oyuncu bir Icardi var önde. Mertens fiziksel durumdan dolayı o adam değil. Barış Alper topu çok saklamakla işi olmayan bir adam. İstese 9 numara oynadığında yapabiliyor ama o topu alıp gidip kesiyor. Kerem de o adam değil. Ama Zaha o adam. Ve Galatasaray'ın sorunu özellikle baskı pres yediğinde topu önde tutamamak. Galatasaray yine en çok pozisyon bulan takımlardan biri. Yine bir sürü şut attı. Yine şey diyeyim bir tane penaltı kaçtı. 3 tane de %100 gol kaçtı. Galatasaray az pozisyon yakalamadı. Oyunun tamamına baktığımızda sanki sezon sonunu Zaha ile getirecek gibi geldi bana Galatasaray. Sen ne diyorsun?
Abi zaten yani geçmiş bagajları falan bir kenara bırakıp sadece son iki maç örneğine baksak, hele bu maç örneğine baksak, hakkaniyet olarak artık Kerem şeyi geçti yani. Bu adam 2 senedir bu takımın as oyuncusu, 2 senedir bu takıma çok acayip katkılar vermiş bir oyuncu ve iki tane maça bakıp kenara alamayız, alınmaz durumunu geçti. Hakkaniyet olarak Zaha'nın sahada olması lazım. Ama Zaha'daki problem şu. Bu maçta oynadığı gibi şimdi Zaha bu maçta oyuna tam kaçta girdi hemen bakayım abi. 63'te girmiş. 77'de 3-2 oldu. Haliyle maçın büyük bölümünde oynadığı rol var ya. Icardi'nin yanındaki oyuncu olarak. Ya da işte Berkan topu aldığında, Nelson topu aldığında, Torreira topu aldığında kafalarını kaldırdıklarında onlara bakıp hemen stopere koşu yapan oyuncu rolü var ya.
Hı hı.
Zaha bunu oynayacak sahada kalsın. Yoksa Zaha derine gelip önden top alıp sonra pas verip ortadan kaybolma ya da topu sürmeye çalışıp 10 metre sürüp topu kaybetme futbolu oynayacaksa Zaha da oynamaz. Başka bir çözüm üretilsin. En kötü ihtimal Tete atılsın o kanada falan. Çünkü ne zaman bu psikolojiye girse bu takım, tamam Zaha hak etti dense, çıktığı sonraki maçta bunu yapıyor. Ama sezon başından beri bizim beklentimiz, özellikle Manchester United deplasmanındaki performansından beri, sonra da 2,5 ay sonra da Trabzon deplasmanındaki performansından beri, abi sen artık yani ikinci forvetsin. Sen bir kanat oyuncusu değilsin. Kanatla oynadığın her maçta eksi yazıyorsun.
Yani
bu role ikna, kendisi de söylemişti mesela. Benden şu ana kadar hiçbir hocam United deplasmanında İngiliz televizyonuna söylemişti. Böyle bir ikinci forvet rolü istememişti. Sırtım dönük ya da stopere koşu atma üzerinden. İlk kez istendi. Yapmaya çalıştım. Abi işte devam et ona. Ona devam edecekse her türlü sahada olmalı. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun hani biraz Kerem mental çok güçlü, mental çok güçlü, mental çok güçlü derken ortada mental falan kalmamış. Yani.
Tabii canım. Bir de fizik de bak abi. Kerem Aktürkoğlu Lakers'ı her maç oynayan iki basketbolcudan çok maça çıkmış ya. Lakers'a sövmek için bir NBA'yi açtım. Ben de Lig Pass var ya. İstatistikleri falan NBA.com'dan açtım. Kerem daha çok maça çıkmış NBA topçusunda. Ki Lakers yani playoff yapamaz gibi duruyor. Kerem daha fazla maçla da bitirir yani. Normal sezon 84 maç NBA'de.
Yani otursun fizik... abi otursun. Yani zaten fizik konusuna gelirsek bence sağ kanadı da konuşmamız lazım. Benim bu takımla ilgili en çok isteğim şuydu. Barış Alper her türlü sağ açıkta olsun. Çünkü hareketli oyuncunun yerine koyamıyorsun. Olmuyor. Ama Barış da bir yaya yaklaşıyor şu an. Fizik olarak çok kötü duruma geldi Barış.
Dediği sebeplerden oldu. Evet. Ata biner gibi bindik çocuğa.
Yani oraya da umarım döner. Çünkü Barış Alper hele sağ beklik yapacak durumda hiç değil. Hiç değil.
Şimdi milli aradan hepsi iyi döner gibi geliyor bana abi. Öyle bir senaryoyu konuşalım. Şu oyun kurgusu sence nasıl? Yani senin Zaha'ya çizdiğin rol Thierry Henry'nin biraz Barcelona'da oynadığı role benziyor değil mi? Sırtı dönük alır. Sahayı da genişletir de Guardiola istediğinde ama abi, yaptığı aslında yaydan
içeri. Thierry Henry demeyelim de mesela Pedro diyelim.
Heh tamam. Tamam. Çünkü, doğru. Pedro biraz daha topu da tutar adamdı. Sol tarafta Köln'le oyunu genişletirsin. Zaha senin dediğin rolü oynar. Sağ taraftan Barış Alper'le genişletirsin. Çünkü Kaan da oraya da o çizgiye kadar ineyim de orta keseyim. Yani Köln tipi bir bek değil. Orada da bir yerde bek içeri kanat dışarı, bir yerde de kanat içeri bek dışarı yaparsın. Bu Kerem Demirbay ve Mertens'e de çok fayda sağlar gibi geliyor bana. Galatasaray'ın özellikle Derrick Köy'ün en iyi anlaşabileceği oyuncu nedense hep Zaha gibi geldi. Sen ne diyorsun bu kurguya? Yoksa bir de Ziyech atar mısın sahaya?
Sağ öne kimi koydun abi? Sağ öne yine Barış Alper'i mi koydun?
Sağ öne yine Barış'ı koydum. Aslında soruyu yanlış sordum. Yanlış yazmışım çünkü. Bir kurgu çizdim ya. Sağ tarafta Barış'la mı genişletirsin sahayı, yoksa oraya da Ziyech mi atarsın?
Abi, tamamen Barış'ın fiziksel durumuna bağlı. Hani ben şu an işte milli arada toparlar denecek durumda olduğunu düşünmüyorum bazı oyunculardaki fiziksel düşüşün. Çünkü o fiziksel taraftaki beklentiler bir türlü istediğimiz şekilde, tamam maç sayısı azaldı falan derken bir türlü gelmiyor. Ama hani diye Barış da enteresan topçu. Bir anda sezon başıymış gibi dönebilir. Öyle dönerse ben yine Barış Alper diyorum. Çünkü Ziyech'in şöyle bir durumu var. Yani gerçekten böyle çok toksik ilişki yaşanan sevgili modeli. Hani bir hareketine tav olma hali. Yine girdi maça. Mesela bir ortada maçı başka yere getirdi diyorsun. Ama düşmemek lazım. Düşmemek lazım böyle şeylere. Hani onun o fiziksel tarafı kaldırabileceğini hiç zannetmiyorum. Ama hani rakibin Hatayspor ilk maç. Bir denerim abi. Hatayspor maçının ilk yarısında bir bakarım. Olmuyorsa ama 45'te direkt atarım Barış'ı. Çünkü hani Hatay biraz yumuşak bir takım. Ama kapandığı zaman da sana lanet olsun oynayacağım maça dedirtecek bir takım. Acayip kapandılar ve Kopanek deplasmanı gibi kaldığın Ziyech'in ortalara ya tutarsa ortalarına. Onu yapacak en iyi adam da Ziyech yani. O zaman sahada olmasının bir sakıncası yok.
Galatasaray maçını kapatırken de Icardi'ye girelim. Icardi'yi ben yine bel kalın gördüm ama çok daha hareketli gördüm. İkincisi de ya kendi kalesine gol attı. Kritik penaltıyı kaçırdı. Gitti yine maçı çözdü. Bir tane attı, bir tane o direkten dönen top gol oldu. Abi sanki o sezon sonu son 8-10 maç modunu açmış gibi geldi bana. Okan Hoca da sakatlığı milli aradan sonra iyileşecek. O zaman gerçek Icardi'yi göreceğiz dedi. Yani sene başında bonservisi alındığında özlediğimiz oyuncuyu sence görebilecek miyiz? Sen ne gördün oyuncuya dair bu zor maçta? Çünkü bu rakipte koşturdu.
Okan Hoca'dan önce Beşiktaş maçından sonra içeriden öyle bir şey Icardi için söylenmişti. Hani tekrar bir sakatlığı var aslında. Çaktırmamaya çalışıyor. Bir iki hafta daha verin. Ondan sonra geçen seneki son 10 hafta performansı başlar demişlerdi. Geçen haftadan beri zaten gösteriyordu ufak ufak. Bu maçta da direkt maçı çevirme anlamında gösterdi. Bence Vinicius'un golü direkt Icardi'nin golü o yani. Orada o şutu ancak tek çıkarabilecek adam Icardi bu takımın içinde. O açıdan özellikle. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ya Icardi'ye dair bir şey takılmıştı da aklıma. Neyse abi.
Tamam, Beşiktaş'a zıplıyorum. Aklına geldi mi döneriz. Zaten serbest gidiyoruz.
Ya abi bak yine. Şu maç kafada şey diye kurduğum maçtı. Bizim kıyıcıyla futbol anlamındaki en anlaşamadığımız konu. Sergen Hoca'nın artık hala çok iyi bir hoca olup olmadığı. Şu maç inanılmaz kavga edecektim ben kendisiyle ve kendisi yok.
Bu arada yani Antalya ilk golü çok güzel attı.
Evet, müthiş bir goldü.
Sergen Hoca ikinci yarı diyor da 20-25'ten sonra yine Beşiktaş'a diş geçiremediler.
Tabii canım, yani ilk yarı 2-0 bitti diye bütün ilk yarıyı Antalya müthiş oynamış gibi konuşuluyor da veya Antalya sadece ikinci yarıların son 30'unda düşüyormuş gibi konuşuluyor. Hiç alakası yok. Dediğin gibi 20-25 yani.
Geçtiğimiz maçların bagajı olmasa bu Fernando Santos'un ilk maçı olsa Beşiktaşlar mutlu ayrılırdı tribünden.
Tabii derdin ki abi bak yanlış 11'de çıkmış olabilir veya çıktığı 11 rakibe uymadı. Adam çat diye Raşit'i merkeze çekti. Bu çok güzel bir şey derdin. Normal şartlarda dediğin gibi olsaydı.
Çünkü pozisyon vardı, hareketlilik vardı. Ama dediğimiz gibi biraz da Sergen Hoca'nın takım buna müsaade ediyor. Çünkü gerçekten kontak kapatıyorlar. Kendi de söyledi. Yani kontak kapattık dedi direkt. Abi ben Beşiktaş bir bahis oynasak ikisi de 2-20 oran verse, çünkü iki oran verirse manası yok. Ha, şu an ikisine de para atarız. İkisinden birini seçeceğim deseler hadi. Federasyon başkanı mı önce bırakır, Hasan Arat mı? Hasan Arat'a oynarım.
Abi valla federasyon başkanı öyle bir adam ki Dursun Özbek kat buna veya hani şu an ligde iyi giden, düzgün yönetilen bir kulüp var mı? Onların başkanlarını söylesen yine federasyon başkanı daha geç bırakır derim ya.
Adam öyle yapıştı diyorsun. Bu arada Getson bu hafta ligimizde en çok top kapan En çok rakip sahada sahipsiz top kazanan oyuncu.
Kaç tane ikinci yarı yaptı acaba?
Bilmiyorum onu. O çünkü, oyuncu istatistiklerinde çıkmıyor SportsBase'de de. Yani hiçbir yerde çıkmıyor.
Abi bu adamdan verim almanın tek yolu bu ya. Yani geride istediğin kadar risk al. Eyvallah. Sağlıklı bir futbol da olmayabilir bir futbol takımı için ama o ikinci yarıdaki kaos futbolu Getson'un özelliklerini gösterebileceği tek futbol.
Aynen artık. Abi.
Yani
aynen.
Dönenleri toplayacak çok hızlı şekilde iki tane driplingle hat kıracak. Mümkün mertebe seksi pas denemeyecek. Seksi olmayan pastan devam edip sonra da kaleciden dönerse tamamlayacak. Getson bu artık yani. Ben çok büyük bir Getson'a hayranıydım 4 sene öncesine kadar. Ama yok yani. Yapabileceği tek iyi iş bu. Tek iyi futbol bu. Ama abi burada benim aklımın almadığı ya. Şimdi Beşiktaş Pendik Spor karşısına çıktı. 1-0'dan sonra birazcık ön gideyim dediğinde düştüğü hali hatırlıyoruz. Kaluzinski, Kafuri, Dario Saric. Bu üçlü Fener Galatasaray'dan sonra benim gözümde ligin en iyi üçlüsü. En iyi
orta sahası. Kafuri muhteşem oyuncu.
En iyi orta sahası abi. Abi böyle bir orta sahadan iki tane pozisyon çıkaramamak, bu kadar her şeyi boş vermiş yani. Ya beyler hadi şu maçı alalım. Ne oluyorsa olsun bir şekilde alalım futbol oynayan bir takıma karşı. Hiçbir organizasyonu olmadan 6 kişiyle 7 kişiyle rakip sahada yerleşen bir takım yenmesi en kolay takımdır ya. Gol atması en kolay takımdır. Tamam sen de yiyebilirsin. Mesela şu maçın skoru 4-3 Beşiktaş lehine olsa hiçbir şey demezdim. Ama bu maç yani Antalya Spor'un 2'de kalacağı en son maçtı bu maçın.
Evet, yarısı
ve pozisyon yok.
Gerçi yani Raşit'sa kendine çarptı penaltı atarken.
Evet
aslında,
öyle.
Aslında öyle yani
durum oldu.
Antalya kazandı yani futbol bir şaka yaptı. Kötü giden.
Bir laf vardır ya toparlayamıyorum da diş kırılır kırılır dişi bilmem ne bilmem ne dişi kırılır dişi.
Tabii bir abi ya. Ben bu de bilmiyorum.
Sezonlar yani yapacak bir şey yok. Ben şu açıdan daha sağlıklı görüyorum sezonu Beşiktaş için. Şimdi Fener kötü sezon oynadığında Fener'in böyle aslında çok katkı vermeyen ama taraftar gözünde belli bir seviyeye gelmeye çalışan oyuncusu inanılmaz oynar kontrat kapar. İşte Galatasaray'ın şu günah sezonları biliriz. Ulan öyle bir top oynar ki son hafta Galatasaray'ın lig hiçbir şeyle alakası kalmayan sezonlarda senelik kontrat bir anda 3 senelik kontrata dönüşür falan. En azından Cenk Tosun korkunç oynuyor. Korkunç hareketler yapıyor saha içinde. De ya Cenk de çok güzel anınız var. Duygusu olan Beşiktaşlı'ya bile aman sakın bu adama kontrat vermeyin.
Aa,
getiriyor. Bu olumlu bir şey Beşiktaş'ın geleceği adına yani.
Evet. Diyelim Anadolu'dan notlara ince ince geçelim. Anadolu'dan notlarımız biraz kalabalık. Adana Demir İzlemesi keyifli takım olur falan diyorduk. Sivas'a feci patladılar. Bu hafta en çok topla oynayan takım. Yusuf Atal harika gol attı. İyi de top oynadı. Atıldı. Fenerbahçe maçında yok. Hikmet Hoca. Abi biz bu yorumculuktan hocalara geri dönen teknik adamlarımıza pek şey bakmayız. Yani çünkü hocalar için yorumculuk yapmıyor bana. Ne? Hikmet Hoca ne anlatıyorsa onu anlatıyor biliyor musun?
Evet.
Her hafta topsuz koşu, kanat oyuncu topsuz koşuları, forechecking, hepsi böyle şeyler anlattı. Bütün goller o topsuz koşulardan, bütün kontra pozisyonlar o pres işlerinden. Yani adam en azından anlatıyormuş. Öyle diyeyim.
Ve maestro'yu över miyiz?
Maestro'mu alırım.
Allah.
Aşık eden bir adam, sıkıntılı bir adam.
Aklını veren bir nickname seçilmiş.
Aynen. Yalan yok adama. Alanya Kayseri haftanın en iyi maçıydı bence. İstatistiklere falan hiç bakmayın. Oğuz Aydın 90+13'te attı. Ama Alanya maçın sonunda hak etmişti. Burak Yılmaz da bayağı iyi hocalık yapıyor. Çok enteresan, bayağı iyi hocalık yapıyor. Yani tebrik etmek lazım. Antalya, Antep, özür dilerim, ikisi de ANT diye. Selçuk Hoca,
Övdünüz.
abi Selçuk Hoca ilk yarı bayağı hocalık gösterdi yani geldiğinden beri. İyi bir 4-1-4-1. Sağ tarafta Torescu ile genişletirim. Sol tarafta sol ile Ertuğrul Sağbek'e üçüncü stoper gibi yaparım falan. Bir fikrim var. Rize'yi de zorladılar. Ama birbirden sonra takım dağıldı. Hiç müdahale edemedim.
Kaleci çok
Yani.
kötüydü abi?
Yok abi, Rize tekme tokat dövüyor. Ya. Yani Rize'nin 5 atması gerekse Rize 5 atardı. Ve yani 1-1'e kadar açık ara iyi taraf Antep'ti. Yani orada iki değişiklikle bir şeyle hocanın döndürebilmesi lazım ve bunlar da hep süreç. Hatay çok önemli bir galibiyet aldı. Düşme
O
potasıyla
maçı çok
ilgili.
merak ettim ya.
Ben de izlemedim abi ama 3 tane attılar aslanlar gibi. Oyuncuların sevinçlerine falan baktım yine Erci'nin o açıklamasından sonra her maç Erci'ye bakıyorum. Erci inanılmaz mutluydu. Hatay 33'e çıktı. Düşme potası şöyle. İstanbul 13, Pendik'e yenildiler, artık düştüler. Pendik 29, 18. Karagümrük 30, 17 Antep 31, 16 Konya 33, 15 Hatay 33 oldu. Ankaragücü 33. Onlar da kazandı mı? Berabere mi kaldı Başakşehir'le? Bir dakika. İzlediğim maçı unuttum. Kazandılar. Kötü maçtı bu arada. Ali Sov olmasa izlenmezdi. Ali Sov şov yaptı.
Orada da Çağdaş
Kayseri
Hoca bayağı sert açıklamalar yapmış.
ne demiş abi?
İşte onu tam ben söyleyemem şu
Hakem
an.
makem mi demiş?
Onunla ilgili sanırım ya.
Ha, yani takımına mı yani hakeme mi? Valla. Keyif vermedi abi maç yani.
Abi sezon
12.
genel olarak yani neyse.
12. Samsun'da 36 puan. Sivas kurtardı bence. 38. Ama 12. Samsun'dan itibaren herkes düşebilir.
Abi Konya beraberlik takımı ya. Yani beraberlik
Evet.
takımları şu aşamalardan sonra bence eyvah demesi, en çok eyvah demesi gereken takımlar. FM kariyerimde benim aynı sezonda Konya düşüyor. Onu da belirteyim.
Aman hocam. Aman
Abi
hocam.
Bodrum'u 15. yaptım, ligde tuttum. Önce lige çıkardım. 15. yaptım, ligde tuttum. Ve yaptığım transferlere takımı yönetemiyorsun diye İzin vermeye başladılar. Aynı hafta Göztepe teklif yaptı. Sezonun bitmesine 5 maç. Bir koydum kontratı
İyi
Göztepe'yle.
yapmışsın.
Hemen kaçtım Göztepe'me. Şimdi dördüncüyüm.
İyi yapmışsın.
Kupada da
30.
karşıya çektim bu arada.
Alırız. 4 tane 5 tane atarsın sen. Kindar Hoca.
Şey yapayım mı abi? Save. Maçtan önce.
Yok abi, heyecanı kaçar.
Abi ama çok önemli maç ya. İlk kez önemli
Sen
maça çıkıyorum.
çakar geçersin ya. Sen
Bakacağım.
iki kareli defter önüne açar çakar geçersin.
3-4-2-1 oynatıyorum bu arada.
Hem de
İlk kez
yapmadığın iştir
tuttu.
ha. Hiç sevmezsin bir dizi işi.
İlk kez tuttu.
Ligin 30. haftasındayız. Hala tavana ve sağ üstü atılan hiçbir penaltı kaçmadı. Kalan her yere atılan penaltılardan kaçan var. Duran toplarda da Sportsbase'e göre en çok ön direğe kesiliyor ama en verimli duran toplar penaltı noktasına doğru atılanlar.
Abi peki
O, bunlar daha
futbolcusun.
çok gol olmuş.
Futbolcusun. Ben de takımın analistiyim, tamam mı? Rakip analistiyim. Geldim dedim ki Koray'ım, tavana atılanlar kaçmıyor, hiç kaçmamış. İlk maçta uygular mısın bunu yoksa kafana
Uygularım.
girer yine korkup bildiğin gibi mi vurursun?
Uygularım. Vurabiliyorsam uygularım. Çünkü penaltı da önemli olan vuracağın yeri göstermemek ya çok vurmadan önce. O topu
Ulan
ortaya
çok büyük
vurmayı
reklama be.
ortaya vurmak iyi ben mesela topa öyle vuramıyorum. Yani ben gösteririm. O yüzden no, iyi bir futbolcu olsa analiz derse yaparım. Ama Koray olarak yapmam. Çünkü çaktırırım ben.
Benim ortaokuldan kalma travmam var. 7B 8A maçı çeyrek final. Harbi son dakika penaltı kazandık. Ben kullandım. Direk var ama file yok. O iğrençliği düşün. Tarlaya gidiyor top.
İyi.
Bari direk yapmayın. Direğin üstünden gitti. O zamandan beri tavandan Dünyanın en zor penaltısı gibi geliyor tavana vurmak.
Hiç kaçırma. Penaltı kaçırma. Ama ayağımı köşelere vururken iyi saklarım ondan. Yani plase vuracak gibi yapıp öbür köşeye güzel vuruyorum ama ortaya yapamam onu. Beceremem yani. Çünkü o bağcık vurmam gerekiyor, yapamam. Fikstüre bakmıyorum abi. Fikstüre bakana kadar zaten kim öyle kim kalır. 3 Nisan'da maçlar.
Evet, 2 Nisan Fenerbahçe Kongresi. O evet. Günde çıkacak karara göre. Bu arada ben bu sefer hani herkes şey diyor abi. 2 senede bir aynı muhabbet falan diyor da. Ben bu sefer Ali Koç ortamı öyle bir atmosfere getirdi ki. Ve bu maçta da zaten öyle ekmeklerine yağ süren bir durum oluştu ki. Haklılar o konuda. Bu sefer ben enteresan bir şeyler olabileceğini bekliyorum.
Genelde zengin çocukları blöf yapmayı bilir ama res çekmeyi çok bilmez. O yüzden
bu sefer
ben de...
atmosfer farklı ama bak yani. Hani normal şartlarda... neyse. Bakalım.
Geçtim sorulara.
Soru mu aldın ya? Tam
vicdansızsın
var ya.
Bir şey diyeyim mi? Bu podcast... dinleyicileriyle var olan bir podcast. Soru almadık mı? Kendimi yedikliyorduk. Serengeti'nin sesine soru alıyorduk ya. Biz almıyorduk, soru kendi geliyordu. Abdurrahman Bey sormuş. Barış Alper'in gelecek sene mevkisine karar verilmesini bekliyor musunuz? Bek için savunma zayıf, hücum için teknik zayıf. Sizce en iyi kullanımı hangi mevki olur? Bence çok iyi bir sağ açık ya bu çocuk.
Abi yani öbür kanadında oynayan oyuncuya bağlı olarak bence de sağ açıktan hiç taviz vermemek lazım. Sağ bek asla olmuyor. Olacağını da düşünmüyorum. Çünkü sağ bekte pozisyon almak sol beke göre epey bir farklı. Sol bek oynarken pozisyon almayla ilgili problemlerini kendini çizgiye verdiği zaman konumlama şekliyle idare edebiliyor ama sağ bekte asla idare edemiyor. Hani ikinci pozisyonu ille bir ikinci pozisyonu olacaksa sol bek olur. Ama her türlü sağ açık. Çünkü sağ açık oynarken çok fazla arızası vardı. Onların büyük bölümünü kapattı. Yani bekin üzerine top sürmek, doğru kararı verememek gibi şeyleri büyük ölçüde fiziği iyi olduğunda halletmiş durumda. Çok gönül rahatlığıyla sağ açık yani.
Evet evet. İyi bir sağ açık. Böyle çok yatırıcı kaldırıcı olmasına gerek yok.
Son vuruşlarla ilgili bazı arızalarını çözse mesela şu anki stiliyle, o fiziksel stiliyle çok iyi bir sol forvet olur aslında. Ama sağ bekte de o kadar iyi top kesmeye başladı ki ortada hiç pozisyon yokken pozisyon çıkartabiliyor. O yüzden
sağ,
oradan devam ver.
Sağ açıkta mı dedim, bekte mi
dedin? Sağ açıkta, pardon.
Diyelim devam edelim. Özgür Turan sormuş. Abiler selam ayı. Ya hocam, burası gönül kuşlarının bir araya geldiği bir muhabbet mesai demeyin ya. Bak sponsorumuz yok, yayındayız ya bugün. Ortalık karışık biliyorsunuz. Yayınınızı dinleyen başka yayıncılar var. Yayınımızı dinleyen kimler kimler var. Keşke dinlemeseler bir kısmı. Özellikle yeni spor yorumcusu nesline podcast yapısı ve tarzı konularında tavsiyeleriniz neler olur? Böyle sorulara hep estağfurullah diyorum ben. Hala dememiz lazım mı?
Soruyu tamamlamadım abi, ben bir daha okur musun?
Yeni spor yorumcusu nesline, yani spor yorumcusu olmak isteyenlere podcast yapısı ve tarzı konularında tavsiyeleriniz neler olur? Kendinizi ciddiye almayın, işinizi alın der geçerim. Daha fazlası da haddime değil.
Yeni nesil yorumcu yazsın ki biz çok eski nesilmişiz gibi bir şey deme
haddimiz yok.
Podcast yapacak olanlara ya ciddi düşünüyorlarsa bence birinci şey disiplini göze almak, o disiplini. Evet. En zor kısmı bunun, yani uzaktan tabii ki çok haklı olarak ne yapılıyor ki zaten yani. Arkadaşınla muhabbet ediyorsun nihayetinde kısmı var ya. Burada zorlayıcı olan bunu istikrarlı şekilde yapacak disipline sahip olmak. Hani biz de bunu ilk iki senemizde Koray sağladı. Yani Koray zorladığı için biz o disiplin içinde yapabilmeye devam ettik. Birileriyle yola çıkacaksınız haliyle. Bu işi yapmak çok istiyorsanız. O yola çıktığınız insanlar için de işte Koray gibi o disiplini sağlayabilecek biri lazım. Bence yani bir numarası disiplin bu işin.
Estağfurullah. Ben de şey o zaman diyeyim. Hani şeye dair yayıncılığa dair tavsiye haddime değil ama ortaklığa dair verebilirim. Ortaksız hiçbir işim olmadı. 8-9 sektörden para kazandık çok şükür. Her zaman konu ne olursa olsun açık olun, içinize atmayın. Çünkü eşinizle dostunuzla ortak oluyorsunuz zaten, özellikle genç kardeşlerim. Ben de öyleyim şu an. Abi dediğim adamlarla ortaklık yapıyorum. Konu ne olursa olsun, tartışma ne olursa olsun, insan sevdiğine o an bir yere kadar kırılır. Ama içine attıkça, kendiyle kurdukça daha çok kırılıyor. Kendini kırarsın. Karşındakini kırmazsın. Kendini kırdın mı da geri dönüşü olmaz. O an sorununuz büyük de olsa, küçük de olsa, sabır da gerektirse o an konuşun, çözün. Bize herkes şey diyor, ya bana karımla sormuyorlar. Siz nasıl hiç kavga etmiyorsunuz? Öyle. Birbirimize canım sıkıldı mı lap diye söylüyoruz ve devam ediyoruz hayatımız. Hiç de saygı çerçevesinde aşmadık. Merhabalar demiş Alper Alişan. Kaan D. Bu Kerem D'dir. Kerem Demirbay ve Torreira'nın toplu oyunda kötü olduğunu gördük. Estağfurullah. Hemen öyle görmedik. Bunun sebebini stoperlerle açıklayabilir miyiz? He, açıklarız. Takım topla iyi değildi. Sebebini stoperlerle açıklarız abi. Nelson'un ayak tahta. Berkan sürekli sağına soluna bakıyor. Harbiden açıklarız abi.
Ya, hiçbir şeyi bence tek bir sebeple açıklayamayız abi.
Evet, o ayrı canım. Sebeplerden biri olur ama.
Böyle net bir sebep gösterip işte tam da bu yüzden denebilecek yeri geçti ya. Yani bir tane oyuncuyu kaldırmayabilir, iki tane oyuncuyu kaldırmayabilir falan, bunlara eyvallah. Zordur bunu yapmak. Ama sahada gördüğümüz şey, Kasımpaşa maçından bahsediyorum. O derece bir organizasyonsuzluğu da tek başına futbolcuya bağlayamıyorum yani.
Katılıyorum. %5'ini %10'unu derim. Soru devam ediyor.
Çok önemli sebep tabii ki. Yani evet. Şey oynama ihtimalin yok. Leverkusen'in Tapsoba'yla, Andrich'le orta sahayı stoper yapıp oynadığı o kısa pas oyununu, seri pas oyununu Berkan ve Nelson'la tabii ki oynayamayacaksın da bu kadar da ne kadar fiziksel olarak iyi durumda olursa olsun en nihayetinde bir Süper Lig takımı olan Kasımpaşa'ya karşı da maçın 105 dakikası sağ açığa top şişirme ve onun indirdiğini toplama üzerinden oynanmasını açıklamamak lazım. Açıklarsak Galatasaray'a kötülük ederiz yani.
Abi senin bu mikrofonla kesinlikle şiir okuman lazım. İbrahim Sadır gibi geliyorsa senin. Valla abi demesem sevişeceğiz. İnanılmaz seksi sesin.
Bu arada ilk 10 dakika özür diliyorum dinleyenlerden. Dip ses şeyini kapatmışım. Engelleyiciyi kapatmayı unutmuşum. Onu ilk 10 dakikada sıkıntı çıkmış olabilir.
Senin duyduğun dip ses. Bende sıfır sıkıntı. Ben AirPods'la yapıyorum. En küçük parazit olsa söylerdim. Hiç sıkıntı yok.
İyi abi. O zaman haftaya bir Atilla İlhan çalışalım.
Bir yapıştır bize bir Orhan Veli. Okan Hoca uzun top attırarak bir çözüm buldu gibi gözüktü. Şartlardan dolayı hak veriyorum ama demiş Alper Bey. Alışılagelmiş oyun kurulumunu bozmadan bir çözüm bulamaz. Biz bunun çözümü şuydu geçen sene. Mertens biraz daha Griezmann gibi yaklaşıyordu. Bir de üstüne Kerem on numaracılık yapıyordu. Bu sene Kerem pek yapamıyor. Sağ tarafta Barış sahayı genişletir tutar. Zaha biraz yapar. Mertens'ine yaklaşır, çözülür.
Çünkü sevmiyoruz. Buyur abi. Buyur.
Geçen sene Sergio'nun yaptığından daha hareketli bir Kerem var. Ama bir şey diyeyim mi? Kerem de top çıkarırken arabada çok hata yapıyor.
Evet evet evet. Yani sevmiyoruz ama diye başlayıp Sergio'ya getirecektim lafı. Stoperleri üçleme konusunda Sergio Kerem'den net daha iyi. Evet. Sergio da çok savruk bir adam. O da kafası tam olarak maçta olmadığında Beşiktaş maçında gördüğümüz hataları sık yapıp genellikle neyse golle sonuçlanmıyordu ama o da sık yapıyordu. Ama o daha iyi oyun kuruyordu stoperlerin arasına girdiğinde. Kerem ön tarafa atılınca daha iyi bir oyuncu. Yani sol bek bindirip Aktürkoğlu gezmeye başladığında ikisinin arasına koşu atmada daha maharetli bir oyuncu ama işte defanstan topla çıkmada biraz arıza yaratıyor. Ama hani çözüm buldu diyemem abi. Yani uzun atarak çözüm işte.
Çözümü Wink buldu ya.
10 kişi kalmasıyla anca çözüldü yani.
Aynen çözüm abi, çözümü Wink buldu. topa bir hamle yapsa, sarı kartlık bir şey yapsa, o penaltı kaçtıktan sonra yine dönmezdi bizim maç.
Dönmezdi abi. Dönmezdi. Ya şey var. Galatasaray'ın hücum tarafını da bir tarafa bırakalım. Ben hep şuna inanırım abi. Bu haftalardan sonrası clean sheet haftalarıdır. Yani
Aynen abi.
clean sheet'e yakın gitmen gereken haftalardır. Galatasaray'ın da böyle şampiyonluklarında çok hikaye buradan çıkar genelde. İşte savunman yıldızlaşır. 1-0'ları alır gidersin.
Snyder,
Fenerbahçe'ye
Yasin Üslere.
aynen Fenerbahçe'ye karşı avantajın da buydu. Fenerbahçe gol yemeden maç bitiremezken sen kaleyi göstermeden maç bitirebiliyordun. 3 tane gol yedin ya. 3 tane gol
Evet.
yedin ve kaçanları saymaya başlasan tamam Galatasaray da kaçırdı. Ama teraziye koysan Kasımpaşa çok ağır basıyor. O
Yani
yüzden uzun top oynarken savunmayı belli bir standardın üstünde tutup bunu oynasan yine itirazım olmaz. Çünkü ön tarafta yetenekli adamlarım var. İki tane pozisyon verdim. Hadi bir tanesini yedim. 2-1 kazandım. Böyle bir durum yok ki. 7 tane pozisyon verdin ya.
evet. Abi Galatasaray dövüşten gideceğim. Sezona boksla başlar, güreşle bitirir. MMA, mixed martial arts tabiriyle. Boks nasıldır? Boks iki tane koyarsın, dağıtırsın. İzlemesi çok daha keyiflidir. Ama çenene bir tane yedin mi de çok kötü bir boksör de seni nakavt edebilir. Güreş öyle değildir. Güreşte bir kere hata yapma olasılığın daha azdır, daha metodiktir. Rakibini öğütürsün. Daha iyi kondisyonu olan, daha iyi hazırlanan kazanır. Daha yetenekli olan kazanır güreşte. Galatasaray 8-10 gollü maçlarla başlar, 1-0'larla bitirir şampiyonluğu. Bu maç Kasımpaşa maçı boksla kazandı. Ve
Aynen.
rakip sakatlamasa bir kişiyi kazanamıyordu. Yiyordu çeneye sürekli. ALCM beyefendiciğimin Alvarez, Zaha, yani Zaha'nın kullanımı sorusunu cevaplamış olduk.
Alvarez
Engin
hangi Alvarez?
Alvarez gibi böyle ikinci forvet gibi kullansak olmaz mı? Demiş. City'nin Alvarez'i kullandığı gibi.
Bu arada City bence sol açıkta Alvarez hiç olmadı ya. Bence çok çok kötü oynuyor
Yok
orada.
yok, zaten o santrfor gibi bekliyordur ya. Serbest 9 yazıyor. Engin Bey sormuş, Galatasaray teknik ekibi oyun içi çözüm üretmekte cesur ve verimliyken bu değişiklikleri gerçekleştirmedeki geç kalışları nasıl yorumlanmalı? Sizler de oyuna müdahale konusunda geç. Ben bazen çok erken oyunu buldu diyorum, kazanıyor. Bazen çok geç değiştirdi diyorum, yine kazanıyor. Okan Hoca ile ilgili yorum yaparken zorlandığımız şey, ligde bu adam zaten kazanmıyor. O yüzden çok yorum yapamıyorum. Ama Sparta Prag maçındaki ikinci maç, ikinci yarı şalter kapatma işi mesela, ulan geç mi kaldık dedirtir.
Maç
Komşu
maç
yıkalana
bakmak
kadar da dayak
lazım bence.
yiyorduk.
Bence hani benzer değişiklikler de olsa, hatta birebir aynı değişiklikler de olsa farklı maçlarda bir tanesi bir maçta doğruyken birinde yanlış olabilir. Mesela bu maçta bence işte 90'da yaptığı Torreira dışarı, Mertens dışarı, Tete, Vinicius içeri. Mesela bunu eleştirmem ben. Çünkü artık maçın öyle ya oyunda sorun yoktu. Niye bu kadar oyunu değiştirecek değişiklik yaptın? Orta sahayı boşalttın. Bir hali yoktu bu maçın. Bu maç artık senin dediğin boks maçı şekliyle bitirilmesi gerekiyordu ve o şekilde bitirdi, kazandı. Ama hani bazı maçlar oluyor senin en başta söylediğin abi. Yani oyun golü çağırıyor. Skor tamam geridesin veya berabere maç. Ama o ekstraya gerek yokken bir anda orta saha boşaltılıyor falan. O ama hani artık bizim hocalara da özgü değil. Ama Fatih Hoca da yapardı çok fazla. Fatih Hoca da 40 yıldır maç yönetiyor. Onun yaptığı şeyi Okan Hoca'nın da yapmaya devam etmesi tuhaf değil.
Burası da bunun aynısını sormuş. Arda bu hafta 10 kişi 2-1 gerideyken 10 numarasını çıkardı. 9 numara aldı. Galibiyete uzandı. Okan Hoca fazladır diyebilir miyiz? Sıfır değil. Ekranıcı sormuş. Yapsanız daha güzel olur aslında. Sana bir sürprizimiz var. Sıfır değil eksi yazılımcı. Geliyoruz. Burada hakikaten Yani mesaileri yoğun insanlarız, ona rağmen geceleri çalışarak hazırlıyoruz. Podcast'i yaptığımız kafayla başlasak bugün başlarız YouTube'a. Ama podcast'i yaptığımız kafayla başlasak dinlemezsiniz. Çünkü telefonu bilgisayara dayıyorduk. Ne ses vardı ne kalite vardı. Ve biz o sesi iyi sanıyorduk. Şu an tam tersi, kılı kırk yarıyoruz. Bir thumbnail'ı bile 50 kere revize ediyoruz falan. Bizim işimize sinecek. Bu yaza doğru inşallah aşacağız. Tevfik Hoşmuş, Tevfik Soylu. Ziyech'in gittiği senaryoda hangi tarz bir kanat oyuncusu istersiniz? Alınan kanadın tersinde ilk Barış mı olur? Yani iyi Kerem, iyi Barış'ı isterim. Çünkü seneye zaten 12 yabancı alabiliyorsun. Sonraki sene 11'e düşüyor. Dolayısıyla elimde iki tane yerli var. Ben giderim ben. İkisini de isterim. Yani.
Aynen katılıyorum abi. Katılıyorum ama hani ikisinden biri olacak deseler ben Barış'ın kalmasını yani Kerem.
Barış daha garanti oyuncu.
Yani
İltifat
Kerem'in ara ara üzerinden 9 performansı neredeyse hiç yapmaz. Ama Kerem'in yine ara ara yaptığı 10 üzerinden 4'lük performansı da çok nadir yapar. O açıdan daha güvenilir bir bet. Bir de yani Barış, evet Kerem kadar ayak anlamında yetenekli olmayabilir ama bence şu anki Galatasaray'ın oynadığı futbolda daha özellikleri var. Yani Barış'ın fizik kalitesinde oyuncu bulmak normal şartlarda abi fizikli oyuncu bulunur dense de ben daha zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ille bir yabancı atacaksa Kerem tarzı oyuncuyu birazcık daha kolay bulur gibime geliyor.
Evet. Yani Barış'ın, o yüzden de Barış'ın yurt dışına transferi Kerem ihtimal bence.
Ama asla yani. Kerem mesela benim için kötü bir durum geçiriyor. Ben teknik direktör ben olsam Kerem epey az maç oynardı mesela. Ama asla gitmesini onun da istemem dediğin sebepler.
Kesinlikle tutuluyorum. Ve devam ediyorum. İltifat Berlin'in Oscar Bolde Osayi'nin hareketleri sorusunu cevapladık. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynayacakları maça kadar puan kaybı yaşayacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum ben. Fener'in fikstür çok sıkıntılı. Kilit oyuncuları yorulduğu an oyunu çok düşüyor. Galatasaray'ın da kolay değil abi bu kadar sekmeden. 11 maç üst üste oldu.
Ben valla Fener'in zaten Trabzon'dan çok Adana Demir maçında puan kaybını düşünüyordum. O maç oynanacak mı bilmiyorum. Aman harbi ne konuşuyoruz bilmiyoruz ki abi ya. Ama Kasımpaşa maçı çok net bir rakiplere çok net bir örnek oldu. Yani ulan kaybedip böyle kaybedelim futbolu oynarlarsa ben Alanya maçından zaten puan kaybı bekliyordum. Alanya maçı net adaydır yani puan kaybına.
Ben de. Abiler iyi yayınlar dilerim. Sabri Sarıoğlu Sokrates yayınında oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Bunun hakkında düşünceleriniz neler? Ya bir ben beğenmedim 11'i. Selçuk İnan'ı almamasının sebebini biliyorum ama Selçuk'la kavgalı onlar. Konuşmuyor.
Evet abi anlattı zaten.
Yusuf Demirci'nin Kıyıcı'ya sorduğu soru da Kıyıcı'nın bir demeciyle ilgili. O yüzden geldiğinde sorarız. Özgür Hoca'nın sorusu Kıyıcı'ya ama bunu biz cevaplayabiliriz. Messi'yle rakibiyle birlikte Fatih Terim fotoğrafı gelir mi? Hoca komik olursa gelir. Neden olmasın? Bir de Natspor olur mu? Konsept olarak da iklim uygunsa İbrahim Fuat Ömer'in Bodrum yayınları gibi bir konsept olur mu? Vallahi
kim komik olur de, demiş abi anlamadım.
Fatih Terim. Kıyıcı zaten cevap atmış podcast'e gelemiyor diye. O kadara hayat bilinmez ama bir Atina yapacağız umarım demiş. Abi bütün soruları bitirdim valla.
Abi Sabri Sarıoğlu 11'ine dair yorum yapmak istedi canım. Ben Selçuk İnan benim Galatasaray tarihinden sevdiğim oyuncuydu. Ama bir deprem dönemi hiç yani İstanbul'dan bir Habertürk yayınına katıldı. Onun dışında hiç göremedik. İnşallah hakkını yemiyorumdur yani. Belki de çok çalışmıştır orada falan da. O bir çizik yedi en sevdiğim Galatasaray oyuncusu olarak. Ve Sabri'nin açıklamalarda ciddi üzüldüm. Bilmiyordum mevzuları o kadar. Hani Sabri'ye inandım diyeyim. Tabii ki ikili insan ilişkilerini bir de öbür taraftan dinlemek lazım ama üzüldüm ya, yani en sevdiğim oyuncunun en azından böyle konularla bile gündeme gelmiş olmasına. Ama yine de abi orta sahaya Ergün dışında alacak adam yok muydu ya? Ayhan'ı alsaydın. Ergün kaç defa orta saha oynadı ki bizde Sabri kadroya girdikten sonra?
Osayi Samuel kendisinin bu yerdeki insana vurduğu anla ilgili fotoğrafların ve grafitileri beğenmiş. Bu adama ceza verin. Şampiyon bu sene Fener olsun, bu adama ceza verin. Kaldırmış, vermeyin. Tamam, en azından bir fırçayı çekmiş. Yani salaklığın da manası yok.
Abi orada
Akıllı
yani
adam,
benim
salaklığın
takıldığım
manası
konu
yok.
şu. Bu konuyu oradan konuşmaya devam ettikçe olmayacak abi bir şey. Yani yeni bir yere gitme ihtimalimiz yok. O sahaya verilecek ceza, ona verilecek ceza falan. Yani ben de katılıyorum. Ama yani iklimi bu hale getirdikten sonra bakayım, bu arada ben de bakıyorum. Ha, şeyi beğenmiş. Grafitileri beğenmiş. Ya
Yapma
aman
abi, bak
bilmiyorum. Şu an bak yemin
bunu
ederim
yapma.
şu an fikirsiz kaldım bu konuda. Gerçekten fikrim olmadığı için şu an bir şey diyemiyorum.
Bence vurmasından büyük sıkıntı şu tweetleri beğenmesi. Yapma abi ya, yapma. Ölüm yok. Kaldırmış zaten çocuk. Büyütecek bir şey yok. Ben tweet'i, ikinci tweet'i geç gördüm. Kaldırmış herif hemen. Abi var mı ekleyeceğin, çıkaracağın bir şey?
Abi tek ekleyeceğim şey, her konuda ne olur. Benim takımım olsaydı aynı durumda diye düşünüp yorumlarsak sanki daha sağlıklı olur herkes için. Olmayabilir, bilmiyorum abi, çok uzun konuştuk bugün. Yanlış bir şey söylememişizdir inşallah. Söylediysek de yapacak bir şey yok, söyledik.
Aynen. Aynen. Sürçülisan ettiyse
Hayat
kapsala.
devam ediyor. Hepimizin milyon tane derdi var. Ülke neyse futbolu da o. Artık bunu da anlamamız lazım. Ülke düzelmeden futbol da düzelmeyecek, iklim de düzelmeyecek. Biz hayat derdimize bakalım. Birbirimize destek olmaya bakalım. Hayatın diğer alanlarında dayanışır halde olmaya bakalım. Böyle şeylerden düşmanlaşacaksak oynanmasın zaten bu ülkede lig.
Aynen.
Şampiyon falan da olmasın kimse. Bu kadar abi.
Hadi ağzına sağlık.
Ben de abi.
Milli arada yokuz. Her milli ara olduğumuz gibi tatiliz. Ligler başladığında koşa koşa geleceğiz. Bir sürü güzel maç izleyip yorumlayacağız. Çok teşekkür ederiz ilginize. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.